والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı dünyaya indirdiğinden itibaren yeryüzüne defalarca müdahale etmiştir. İnsanın başıboş olmadığını insana defalarca hatırlatmış, her bir peygamber bir hareket lideri olarak gönderilmiş, her bir peygamber insana yeryüzünde özgür olmadığını hatırlatmak için gönderilmiş, her bir peygamber yeryüzünde zulümleri engelleme göreviyle görevlendirilmiş, yeni bir hareket başlatma göreviyle görevlendirilmişlerdir. Peygamberler arasında bazı noktalarda fark olsa bile, genel olarak hepsinin vazifesi budur. Bazıları Resul olarak gönderilmiş, bazıları Nebi olarak gönderilmiş, bazıları yeni bir hareket başlatmış, bitmek üzere olan, hatta bitmiş olan tevhidi yeniden canlandırmış, bazıları ise var olan hareketi devam ettirmekle görevlendirilmiş. Fakat hepsi insanlara başıboş olmadıklarını tekrarlamak için geldiler ve bütün peygamberler aynı şeyleri söylediler. Allah Azze ve Celle peygamberlerin bazılarından bize Kur'an'da bahsediyor. Hepsinin aynı esaslara temas ettiklerini bize gösteriyor. Nuh Aleyhisselam Kur'an'da zikredilen en eski kavim, Nuh'un kavmi. Nuh'un kavminden itibaren Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberler aynı kelimelerle hitap ettiler. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını Arapçaya tercüme ederek bize aktarır. Elbette ki peygamberlerin lisanları farklı farklıydı. Her millete ayrı bir lisanla ayrı bir peygamber gönderilmişti. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını Arapçaya tercüme ederek, ama tercüme ederken aynı kelimelerle tercüme ederek bize aktarır. Nuh geldi, dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a kulluk edin, başka ilahınız yok. Allah'tan başkasına itaat etmeyin, çünkü başka ilahınız yok. Nuh Aleyhisselam böyle söyledi. Şuayb Aleyhisselam başka bir şey mi söyledi? Hayır. O da aynı kelimelerle ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Allah'a itaat edin, Allah'a ibadet edin, başka ilahınız yok. Lut Aleyhisselam geldi, aynı şeyleri söyledi. İbrahim Aleyhisselam geldi, aynı şeyleri söyledi. İsa Aleyhisselam geldi, aynı şeyleri söyledi. Peygamberlerin mührü olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi, aynı şeyleri söyledi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Hepsinin söylediği şey aynı şeydi. Dava aynı davaydı. Başka bir dava yoktu meydanda. İman esasları da aynıydı. O yüzden bütün dinler esas itibariyle İslam'dır. Allah'ın gönderdiği şekliyle, orijinal haliyle bütün dinler, hepsinin adı İslam'dır. Nuh Aleyhisselam da öyle der. Diğer peygamberler de öyle söylerler. Nuh Aleyhisselam der ki ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Müslümanların ilki olmakla emrolundum. O da başka bir lisanla konuştuğu halde Müslim kelimesini kullanır. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum der. Onun da dininin İslam olduğu ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a der, İzkâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona bir zaman demişti ki İslam ol. Kâle eslemtü li rabbil alemin. Dedi, alemler Rabbına İslam oldum. Yani teslim oldum. O öyle söyledi. Bütün peygamberler hepsi İslam kelimesini kullandılar. Kendi lisanlarınca ama hepsi İslam kelimesini kullandılar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu din tek dindir. Ve yeryüzünde ne zaman insanoğlu sapma temayülleri gösterse Allah yeniden müdahale etti yeryüzüne. Bir kez daha. Çünkü insanoğlunda şirke meyilli bir fıtrat var. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah Azze ve Celle insanın nefsine, fıtratına hem fucuru hem takvayı ilham etmiştir. Bir taraftan fıskı fucura, günaha düşebilecek bir varlık olarak yaratılmış, diğer taraftan takva sahibi olmaya meyilli bir varlık olarak, bir taraftan en adi bir varlık olabilecek şekilde yaratılmış, esfel-i safiline düşebilecek bir varlık olarak yaratılmış, diğer taraftan en üstün varlık olarak da yaratılmış aynı insan. İki zıt şeyin insanda toplandığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim onun hakkında buyurur ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel surette halk ettik. Ama diğer taraftan ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra o insanı, aynı insanı, en güzel surette yaratılmış insanı en adi bir varlık durumuna da indirdik. Bir insanda iki vasıf. Bir taraftan üstün bir varlık, bir taraftan en adi bir varlık. Demek ki ikisi de mümkün insan için. O yüzden فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا buyuruyor. İnsana fucuru da ilham ettik, takvayı da ilham ettik. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ara sıra kaymaları gördüğünde, daha doğrusu insanlık tarihi boyunca sürekli ayak kaymaları oldu. Sürekli akideden sapmalar oldu. Allah sürekli olarak müdahale etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Hira Dağı'nda o vahyi indirmesinin manası buydu. Allah'ın yeryüzüne son kez müdahalesiydi bu. Peygamber çapında son kez müdahalesi. Yeni bir peygamber olarak son kez müdahalesi. Onun manası artık yeryüzünde süper güçlerin, insanları kendi hakimiyetine altına almış olan süper güçlerin saltanatlarına son vermek demekti. Bir peygamberin daha gönderilmesi demek bu demekti. Artık Allah Azze ve Celle yeryüzünde ezilmiş olan insanları bir kez daha kurtarmak istemişti. Hem sapmadan kurtarmak, itikadi noktada sapmadan kurtarmak, diğer taraftan da insanları o günün süper güçlerinin zulmünden kurtarmak, insanı insana kul olmaktan kurtarmak, yalnız Allah'a kul yapmak için Allah bir kez daha müdahale etti. Ve bu ümmet, ümmetlerin en üstünü olarak gönderildi. Kuntum hayra ümmetin uhuricet linnâs buyurdu. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların size ihtiyacı var yani. İnsanların size verilmiş olan değerlere ihtiyacı var. Sizin Avrupa'nın kriterlerine ihtiyacınız yok yani. Sizin Kopenhag kriterlerine ihtiyacınız yok yani. Bütün dünyanın size verilen kriterlere ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle insanı yeryüzüne indirirken kendisine halife olarak indirdi. Allah'ın halifesi olacak olanlar yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini sağlamak zorundaydılar. Allah'ın kriterlerini yeryüzünde hakim kılmak zorundaydılar. Onlar başka kriterler peşine düştüler. Kendi kriterlerini hakim kılamayınca başka kriterlerden yardım istemek zorunda kaldılar. Allah Azze ve Celle bu ümmeti yeryüzünün hükümdarı olsun diye gönderdi. Bu ümmet yeryüzünde kumandanlık göreviyle görevlendirildi. Bu ümmet hakim millet olmak için görevlendirildi, mahkum oldu. Geçmişte büyüklerimiz hakim olmuşlardı. Daha sonraları tembellik yapa yapa birkaç asırdan beri o günkü atalarımızın günahını bugün hala çekiyoruz. Geçmiş atalarımızın yapmış olduğu hizmetlerden istifade ettiğimiz gibi o tembellik göstermiş olan atalarımızın da günahını çekiyoruz. Ve o günden bu tarafa gerileme başladı. Dünyaya dalınca gerileme başladı. Allah Resulü öyle buyuruyordu bir hadiste. Bir zaman gelecek, bütün insanlar üzerinize saldıracaklar. Tabaklardaki yemeklere saldırır gibi size saldıracaklar. Sizden korkmayacaklar. Ya Resulallah dediler. O gün sayımız az olacak, ondan dolayı mı? Hayır dedi, tam tersi. O gün sayınız çekirgeler kadar çok olacak. Ama kalbinizde vehn olacak, ondan dolayı sizden korkmayacaklar. Vehn nedir ya Resulallah dediler. Vehn aslında Arapçada da'af demek. Zafiyet demek. Araplılar biliyorlardı manasını. Fakat Efendimizin neyi kastettiğini anlamak istiyorlardı. Zafiyet, ama nasıl bir zafiyet? Neyi kastediyordu Resulullah? Zafiyet derken nasıl bir zafiyeti kastediyordu? Buyurdu ki kerahiyyetul mevt ve hubbud dünya. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi kalbinize girecek. O zaman sizden korkmayacaklar. Yeryüzünün hükümdarı olarak gönderildiğiniz halde mahkum olacaksınız. Ve işte o zaman batının karşısında eziklik hissedeceksiniz. Batının kriterlerine muhtaç duruma düşeceksiniz. Halbuki bugün batı iflas etmiş durumda. İslam'ın kriterlerini sunmanın tam zamanıydı. Batı esas itibariyle çöküntü içerisinde. Maddi yönden değil, fakat kriterlerini, değerlerini kaybetmiş olduğundan dolayı bugün batı insanlığı hangi değere davet edebilir? Demokrasiye davet ediyor değil mi insanlığı? Demokrasinin ne olduğunu kendileri bile tam olarak tarif edemiyor. Ve demokrasinin beşiği olan İngiltere'nin eski başkanlarından Churchill dedi ki demokrasi hakkında, demokrasi çok berbat bir şeydir dedi. Ama berbatların içerisinde en az berbat olanıdır demişti. İnsanlığı bugün ona davet ediyorlar. Davet etmiş oldukları o kriterler veya o değerleri kendileri dahi beğenmiyorlar. Başka neye davet edebilirler insanları? Söyler misiniz bana, bugün batının insanlığı davet ettiği başka bir şey duydunuz mu? Demokrasiden başka bir şeye davet ettiğini işittiniz mi? Ve demokrasinin de nasıl bir hile olduğunu kendileri itiraf ediyorlar. İnsanları paramparça bölüyorlar. Ondan sonra onların içerisinden birisini destekliyorlar. Ve onun eline gücü ve kuvveti veriyorlar. Bir müddet kullanıyorlar, sonra atıveriyorlar. Halkın hakimiyeti diyorlar. Sonunda 3-5 kişinin dediği oluyor yine. Başka neye davet ediyor batı insanlığı? Eğer Müslümanlar batının değerlerini kabul edecek olurlarsa bu teslim bayrağı çekmek demektir. Bu Allah Azze ve Celle'yi kızdıracak bir harekettir. Çünkü Allah yeryüzünde Müslümanların hakim olmasını diledi. Ve onlara hakimiyetin yolunu gösterdi. Ve onlara öyle bir kitap indirdi. O kitap geçmişte kendisini ispat etti, başarısını ispat etti. Kısa bir süre içerisinde bütün Arabistan bölgesini hakimiyeti altına aldı. O kitap ve o kitabın metodu. Çok kısa bir sürede bütün Arabistan bölgesi o kitabın emrine girdi. O kitap kendisini ispat etmedi mi? Kısa bir süre içerisinde büyük bir zafere imza atılmadı mı? Allah Resulüne öyle bir metot göstermişti Allah. Öyle değerler vermişti Allah. Fakat insanlar o değerlerden uzaklaşmaya başlayınca başka değerlere muhtaç olmaya başladılar. Allah Azze ve Celle'nin metodundan gitmeyince bu sefer mağlup oldular. Bir türlü hedeflerine ulaşamadılar. Hedefe ulaşabilmek için başka yollar aramak zorunda kaldılar. Bugün eğer batının içerisinde bir üye olmak istiyorsa Müslümanlar, Avrupa Birliği'nde bir üye olmak istiyorsa Müslümanlar, ben eminim ki aslında Müslümanların kalplerinde buna karşı bir tepki var. Aslında Müslüman olan insanlar buna hiçbir zaman sıcak bakamıyorlar. Fakat belki bununla bir şey yapabiliriz diye düşünüyorlar. Şununla bir şey yapamadık. şu yolla bir yere varamadık, falan yolla da bir yere varamadık. Birçok yollar denediler, bir yere varamadılar. Şimdi bir de bu yolu deneyelim diye düşünüyorlar. Belki bununla bir yere varabiliriz diye düşünüyorlar. Halbuki Allah'ın ve Resulünün metodu meydandaydı. Bir sürü metotlar denendi, Allah'ın Resulünün metodu denenmedi. Bu sefer Avrupa'ya kul köle olmak zorunda kaldılar. Bu bir mağlubiyettir. Avrupa Birliği'ne girme meselesini birçok açıdan ele alabiliriz. Fakat benim mevzum o değil. Siyasi açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, birçok açıdan ele alabilirsiniz. Fakat sonuçta bir tek cümleyle özetlemek gerekirse bu bir mağlubiyettir. Batı medeniyeti karşısında mağlubiyet göstermektir. Sonuçta bu kendi medeniyetinden vazgeçmek demektir. Benim medeniyetimle bir yere varamayacağımı anladım demektir. Allah'ın kitabıyla bir yere varamayacağımı anladım demektir. Bu bir mağlubiyetin ifadesidir. Allah'ın kitabıyla bir yere varamadık demek bunun manası. Şimdi Avrupa ile bir yere varabiliriz demek. Belki onunla bir yere varabiliriz demek bunun manası. Halbuki Allah Azze ve Celle daha evvel bunu defalarca gösterdi. Her zaman Allah'ın Resulleri galip geldiler. Allah Azze ve Celle onlara öyle bir metot göstermişti. Şimdi Müslümanlar yeryüzünde yeniden hükümranlığı ellerine almak zorundadırlar. İşte tam bunun filizleri yeşermeye başladı ki, çeşit çeşit oyunlarla bu filiz kesilmeye çalışılıyor. Müslümanlar aşağı yukarı 18. asra kadar dünyada güç sahibiydiler. Efendimiz'den itibaren her gün güçlendiler, güçlendiler ve güçlendiler. Hem bilimde en ileriye gittiler, hem yeryüzünün adaleti sağladılar. Fakat daha sonra güçlerini kaybetmeye başladılar. Medeniyetimizde yorgunluk alametleri görünmeye başlandı. İşte o zaman geriledik. Ve işte o zaman Batı ile karşılaştığımızda, Batı medeniyetiyle, daha doğrusu Batı modernizmiyle ve Batı'nın teknolojisiyle karşılaştığımız zaman şok oldu Müslümanlar. Ve o zaman din namına her ne varsa inkar etmeye başladılar, yahut da dinden uzaklaşmaya başladılar. Çünkü Batı dini terk etmek suretiyle ilerlemişti. Rönesans demek bu demekti. Bilime sarıldı ve dini terk etti. Dolayısıyla biz de öyle yaparsak ilerleyebiliriz diye hayallere kapıldılar bazıları. Tamamen Batı gibi dini terk etmedilerse de, fakat yine de dinden uzaklaşma başladı. Batı'nın teknolojisi onları şok etti. Fakat o şok bir zaman sonra atıldı üzerimizden. Aşağı yukarı 20. asrın başlarına kadar böyle şokla geldik. Halen o şokta olan insanlar vardır gerçi. Ama o şoku atanlar da çoğaldı. Ve onlar şimdi savunma dönemine geçtiler. Artık İslam'ı savunuyorlar. Artık onlar diyorlar ki İslam da haktır. İslam'da da demokrasi vardır diyorlar. Savunma bunların hepsi. İslam'da fikir özgürlüğü vardır diyorlar. Savunma bunlar. İslam'da kadın hakları, İslam'ın bilime verdiği önem, İslam'da işçi hakları gibi, bunların hepsi savunma operasyonları. Bunlar kendini ispat edememiş Müslümanların savunmaları. Bunlar kendine güvenememiş Müslümanların savunmaları. Bunlar ikinci kuşak Müslümanların savunması. Fakat son 50 sene içerisinde üçüncü kuşak Müslümanlar geldi. Bunlar hiçbir zaman Batı karşısında şok olmamış Müslümanlar ve hiçbir zaman da savunma ihtiyacı duymamış olan Müslümanlar. Bunlar Allah'ın şu ayetini çok iyi anlamış Müslümanlar. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Şeref ve izzet ancak Allah'ındır. Resulünündür ve müminlerindir. Dolayısıyla izzet, madem ki Allah'ındır, müminlerindir, o takdirde kafirin karşısında hiçbir zaman savunmaya gerek görmediler. Üçüncü kuşak Müslümanlar hiçbir zaman İslam haktır demediler, demeyecekler. Onlar hak İslam'dır dediler sadece. Çünkü İslam'dan başka hak yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle tarih boyunca sadece İslam'ı göndermiştir. Onlar üçüncü kuşağın Müslümanları, hiçbir zaman savunmacı olmadılar. Onlar daima İslam'ın gururunu taşıdılar. Ben üstünüm dediler. Her ne kadar teknoloji açısından gerideysem de ben insan olarak ve din olarak ben üstünüm. Eğer inanmışsanız üstünsünüz demiyor mu Kur'an? İşte Allah'ın öyle kulları var ki onlar onları iyi anlamışlardır. O izzet meselesini iyi anlamış olan insanlardır bunlar. İşte o üçüncü kuşak Müslümanlar ortaya çıkmaya başlayınca batıda tehlike alarmları çalmaya başladı. Üçüncü kuşak Müslümanlar İslam'dan başka hak yoktur diyorlardı. Batıyı reddediyorlardı. Batının medeniyetini reddediyorlardı. Üçüncü kuşak Müslümanlar batının medeniyete değil modernizme sahip olduğunu söyleyen insanlardı. Onlar batıda modernizm var diyorlar. Evet, biz bugün batıda medeniyet görmüyoruz. Batıda sadece modernizmi görüyoruz. Bir insanın modern olması kolaydır. Ama medeni olması uzun bir süreç gerektirir. Eğitim meselesidir ve iman meselesidir. Batı modern bir hayat yaşıyor olabilir. Siz bir insanı kısa bir süre içerisinde modernleştirebilirsiniz. Elbisesini değiştirdiğiniz zaman bir yamyamın dahi modernleşmesi çok kolaydır. Elbisesini değiştirin bir yamyamın. Gözüne bir gözlük takın. Eline bir cep telefonu. Altına bir araba çekin. İşte size modern bir insan vardır artık karşınızda. Ama bu insan yine de medeni değildir. Yine yamyam, yine yamyamdır. İşte bu üçüncü kuşak Müslümanlar bunun farkındadırlar. Onlar hiçbir zaman savunma yapmadılar ve İslam'dan başka bir hak olabileceğini kabul etmediler. Çünkü Allah Azze ve Celle'den başka doğruyu bilecek yoktur. Allah Azze ve Celle kitaplarında uzaya gitmenin yolunu anlatmaz. Telefon yapmanın yolunu da anlatmaz. Fakat medeniyet kurmanın yolunu anlatır. Çünkü insanın maddeye hakim olması kolaydır. İnsan maddeye çabuk hakim olabilir. Çünkü elindedir madde. Alır ona şekil verir. Allah akıl vermiştir. İlim vermiştir. Göz vermiştir. Ve maddeyi vermiştir. Azim vermiştir. Dolayısıyla bunlarla insan maddeye şekil verebilir ve onunla uzaya da gidebilir. O yüzden Allah Azze ve Celle o işi insana bıraktı. Ama insan geleceği hiçbir zaman bilmedi ve bilemeyecek. İnsan insanı hiçbir zaman tanımadı ve tanıması hiçbir zaman mümkün olmayacak. Dolayısıyla insana uygun bir medeniyet kurması da hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İnsanı tanımadan insana uygun medeniyet kuramazsınız. O yüzden Batı hiçbir zaman medeniyete ulaşamamıştır. Zenginliğin verdiği bir takım rahatlıklar ve insan hakları olabilir. Bu medeniyet demek değil. Medeniyetleri inançlar kurarlar. Şirke dayalı bir inanç hiçbir zaman insana uygun bir medeniyet kuramayacaktır. Biraz sonra da temas edeceğim gibi Hristiyanların akidesinde teslis olduktan sonra, Yahudilerin akidesinde de şirk olduktan sonra, birisi iki ilaha, birisi üç ilaha inandıktan sonra hiçbir zaman medeniyet kurabilmeleri mümkün değildir. Allah Azze ve Celle bu ümmeti bunun için gönderdi. Yeryüzünde yeni bir medeniyet kursunlar diye. Çünkü insanın insana uygun medeniyet kurması mümkün değildi. İşte bu çalışmalar başlayınca, yeryüzünde İslami hareketler başlayınca, onlarda da buna karşı tuzaklar başladı. Elbette bu gayet doğaldı böyle olması. Böyle olması beklenirdi zaten. Ve Müslümanlar bu arada eziklik içerisinde olduklarından Avrupa Birliği'ne girmeyi de ister hale gelmişlerdi nasılsa. Ve o üçüncü kuşak Müslümanların köklerinin kurutulabilmesi için bazı tuzaklar hazırlanması gerekiyordu. Onlardan birisi de ılımlı İslam projesiydi. Ilımlı İslam projesi bu üçüncü kuşak Müslümanları saf dışı etmek için hazırlanmış olan bir proje. Büyük Orta Doğu projesinin içerisinde çok önemli bir projedir bu. Büyük Orta Doğu projesinin askeri ayağı var, siyasi ayağı var. Onlar konumuzun dışında. Fakat üzerinde durulması gereken en önemli ayağı ise kültürel ayağıdır. Büyük Orta Doğu projesinde işte bu kültürel ayak, kültür projesi, yeniden İslam'ı yorumlama projesi, İslam'ın içini boşaltma projesi ve her şeyi ılımlı hale getirme projesi. Yeryüzünde onlara karşı gelen, yeni bir medeniyet kurma iddiasında olan, Batı'nın hayat tarzını benimsemeyen Müslümanlar mı çoğalıyor? O takdirde onlar mutlaka ılımlı İslam projesini üreteceklerdi. Zaten beklenmesi gereken de buydu. Asırlar boyunca Kur'an'ı yok edemediler. Şimdi Kur'an'ın manasını yok etmeye çalışıyorlar. Ilımlı İslam projesi bunun için ortaya atıldı. İslam'ı ılımlı hale getirecekler. İçini boşaltmış olacaklar yani. Öyle bir İslam ki İslam olmaktan çıkmış bir İslam. Ne kadar ılımlı. Amerikan emperyalizmine karşı gelmeyecek kadar ılımlı. Ne kadar ılımlı. Zulme meydan okumayacak kadar ılımlı. Ne kadar ılımlı. Avrupa medeniyetini kabul edecek kadar ılımlı. Kopenhag kriterlerini kabul edecek kadar ılımlı bir İslam. Namazını kılan yeri geldiğinde, yeri geldiğinde içkisini içebilen ya da içki içmese bile en azından Batı medeniyetini kabul eden, yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti diye bir davası olmayan bir İslam. Yeryüzünde Allah'ın dediği olmalı demeyen bir İslam. Böyle bir iddiası olmayan, bu iddiayı terk etmiş olan bir İslam. Çünkü Batı eğer böyle Müslümanlar çoğalacak olursa mal satacak devlet bile bulamayacak. Ve yeryüzünde o zaman medeniyetler çatışması ortaya çıkacak. Bunu çok iyi farkındandırlar. Huntington'un bu makalesi zaten bununla ilgiliydi. Medeniyetler çatışması makalesini kasıtlı olarak yazdı. Bazı yazarlar veya aydınlar Türkiye'de Huntington'u küçük görüyorlar. Üçüncü derecede, dördüncü derecede aydın diyorlar. Ya da üçüncü, dördüncü derecede siyaset uzmanı gözüyle bakıyorlar. Kaçıncı derecede olduğunu bilemem ama şu bir gerçektir ki medeniyetler çatışması Kur'an'ın da kabul ettiği bir gerçektir. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberimize kadar gelmiş olan peygamberlerden bazılarını bize anlatır Kur'an'da. Bütün Kur'an mücadeleyle doludur. Bütün Kur'an mücadeleyle dolu ve bütün peygamberlerin kavimleriyle medeniyet çatışması olduğunu Kur'an anlatır bize. İnançların çatışması, medeniyetlerin çatışmasıdır. Çünkü medeniyetleri inançlar kurarlar. Siz bana inancınızı söyleyin. Ben de size nasıl bir medeniyet kurabileceğinizi söyleyeyim. Dolayısıyla inançlar, madem ki medeniyetlerin gerçek kurucularıdırlar, şeriatlar, kanunlar medeniyet kuramazlar. Medeniyeti inançlar kurar, şeriatlar devam ettirirler belki. O yüzden Osmanlı'nın son zamanında hala İslam devletiydi, İslam kanunları vardı ama İslam medeniyeti bitmişti. İslam medeniyetinin bitmesi, İslam kanunlarının kalkmasından kaynaklanmıyordu. İslam medeniyeti inancın bitmesinden kaynaklanıyordu. İnancın zayıflamasından kaynaklanıyordu. Kanunlar aynı kanunlardı. Kanunda bir değişiklik yoktu. Ama Osmanlı değişti. İnanç adeta bir ruh gibi, ceset ve ruhun ilişkisi gibi. İnanç, ruh ise ceset belki onun kanunları. Ruh ve ceset nasıl ki ikisi birden olmazsa olmuyorsa, aynı şekilde inanç olmadan o kanunların da bir kıymeti harbiyesi olmaz. İnanç olmadıkça, sağlam bir inanç yerleştirilmedikçe, hakiki bir iman yerleştirilmedikçe, insanları o kanunlarla medeni hale getiremezsiniz. Yeryüzünden yeni bir medeniyet iddiasında olan, daha doğrusu İslam medeniyetine dönmekten bahseden Müslümanlar ortaya çıkınca şöyle düşündü Amerika ve Avrupa. Onlar radikal İslam'ın kuvvetlenmesinin sebebi olarak radikal laikliği gördüler. Katı laikliği katı İslam'ı doğurdu diye düşündüler. O yüzden evvela laikliği ılımlı hale getirmek istiyorlar. Laiklik ılımlı hale getirilecek, hatta solculuk da ılımlı hale getirilecek, ondan sonra İslam da ılımlı hale gelecektir diye düşünüyorlar. Radikal İslam dedikleri, fundamentalist İslam dedikleri, Fukuyama'nın faşist İslam dediği, hakikatte Kur'an'ın gerçek İslam dediği, o İslam'ı durdurabilmek için ılımlı İslam projesini, daha doğrusu ılımlı laiklik, ılımlı solculuk projelerini geliştirdiler. Onun içindir ki Amerika'nın bu büyük Orta Doğu projesi Türkiye'de başörtüsü gibi meselelerin hallolması demektir aynı zamanda. Çünkü Amerika laikliği ılımlı hale getirmek istiyor. Bakın göreceksiniz. Eğer çok ciddi bir reaksiyon olmazsa Türkiye'de, bazı güçler çok ciddi engellemeler yapmazlarsa, çok önemli engellemeler yapmazlarsa bütün bu yasaklar kalkacak. Çünkü Amerika öyle istemektedir. Bu falanların veya filanların başarısı olmayacak. Çünkü bunu Amerika istemektedir. Çünkü artık Amerika yeryüzünde radikal İslam'ın geliştiğini görmektedir. Onlar radikal İslam diyorlar, biz gerçek İslam diyoruz ona. Amerikan emperyalizmine karşı koyacak olan bir İslam, kendi medeniyetini kurmak isteyen bir İslam, kullara kulluk yapmayı kabul etmeyen bir İslam. Bu İslam'ın gelişmeye, bu İslam'ın geliştiğini görünce ılımlı laiklik projesiyle bu İslam'ı da durdurmaya çalışıyorlar. Ilımlı laiklik İslam'ın da ılımlı hale gelmesine vesile olacaktır diye düşünüyorlar. Hatta aşırı sol partilerin biraz daha içlerinin boşaltılması, biraz daha onların da İslam'a saygılı hale gelmesi yahut da onların içerisinden camilerde görülen liderler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Düne kadar camide görünmeyen, bir parti olarak tanınan partilerin içerisinden yeni liderler üretmek suretiyle camilere giden ılımlı solcu liderler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bir taraftan laiklik ılımlı hale getiriliyor. Bir taraftan solculuk ılımlı hale getiriliyor. Dünün hatta komünistlerinin bugün İslam'a karşı daha saygılı konuştuklarını görürsünüz. Ve hatta milliyetçi hale geldiklerini görürsünüz. Bütün bunlar aynı projenin parçalarıdır. Yeryüzünde bütün bu projeler o üçüncü kuşak Müslümanların önünü kesmek için yapılıyor. Ve işte bu arada o projelerin devamı olarak dinler arası diyalog projesi de geliştirildi. Öyle bir zamanda geliştirildi ki bir projenin hedeflerinin ne olduğunu anlamak istiyorsanız zamanlamasına da çok dikkat etmeniz lazım. Hangi zamanda ortaya atıldı bu proje? Hangi zamanda başlatıldı? Kimler başlattı? Hangi aşamalardan geçirdiler ve bu hale getirdiler? Papa'nın da ifade ettiği gibi bu proje 1962'de başlatılmıştı. Yeryüzünde misyoner faaliyetleri oldu bitti vardır. Fakat hiçbir zaman başarılı olamadılar. Ondan dolayı bu sefer yeryüzünde dinler arası diyalog faaliyetleriyle belki bir yere varabiliriz diye düşündüler. Çünkü Müslümanlarda şu anlayış vardı. Benim dinim son dindir. Benim peygamberim son peygamber. Ve onların kitapları bozulmuştur. Bu anlayışlar Müslümanları Hristiyanlaşmalarına engel oluyordu. O yüzden dinler arası diyalog faaliyetleriyle şu hedefe varmaya çalıştılar. Zaten hedeflerin kendileri de açıklıyorlar. Onların içerisinde önemli isimler aynen şöyle söylüyorlar. Diyalogda hedeflerimizden birisine ulaşabilmek için bütün o toplantılara katılanların diğer dinlerin de doğru olabileceğini kabul etmesi şarttır diyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar bu toplantılara katılırken diğer dinlerin de doğru olabileceğini kabul etmek zorundadırlar. O toplantılara katılırken o dinleri de doğru olarak adeta görmüş olduklarını ifade etmiş oluyorlar. Belki bunu açıkça ifade etmiyorlar. Ama gitgide ifadeler daha da açık hale geliyor. Okuyacağım size. Bizzat onların ifadelerini okumak istiyorum size. Neler neler söylenmeye başlandı. Dinler arası diyalog ile iyi hedeflere varmak istediklerini söyleyenler kitaplar yazmaya başladılar. Öyle kitaplar yazıldı ki dinler arası diyalog gibi mesela bu kitap gibi
Bu projeye destek veren böyle kitaplar yazılmaya başlandı. Ve bu kitaplarda aynen şu ifadeler geçiyor. Söylediklerimin hepsini satır satır gösterebilirim. Bu diyalog toplantılarından maksadın başka bir dinden olan insanları kendi dininden şüpheye düşürmek olmadığı, başka dinden olan insanları kendi dinlerinden şüpheye düşürmenin ayıp olduğu ve bu toplantılara katılırken böyle bir amaç taşımanın yanlış olduğu, başka dinden olan insanların kendi dinimize davet etmenin büyük bir yanlış olduğu, bu toplantılara katılırken sadece dünya barışına katkıda bulunmak gibi, birbirimizi tanımak ve birbirimizi anlamak gibi bir takım maksatların güdülmesi gerektiği, ahlaki bir takım noktalarda uzlaşmaların olması gerektiği, anlaşabildiğimiz noktalarda birbirimizi desteklememiz, fakat itikadi meseleleri hiçbir zaman gündeme getirmememiz gerektiği, bu toplantılara katıldığımız zaman bu toplantılarda İsa Allah değil, insandır dememek gerektiği, İsa'nın Tanrı olduğunu söyledikleri zaman sessiz kalmak gerektiği, aynen böyle ifade ediyorlar. Bu toplantılara katıldığımızda buralarda başka dinlerden insanları kendi dinlerine şüpheye düşürmek ayıptır diyorlar. Başka dinden insanları şüpheye düşürmek için bu toplantılara katılmak doğru olmaz diyorlar. Onlardan insan kazanmak için böyle şeyler yapmak doğru olmaz diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan insan kazanmaya çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu? Allah Resulü onlara davet ediyor muydu, etmiyor muydu? Diyaloğun hedefinin bu olduğunu açıkça ilan ediyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini de bu konuda delil olarak kullanıyorlar. Kur'an halbuki bütünüyle mücadeleden bahseder. Bütün peygamberler davet etmiştir, diyalog değil. Bütün peygamberler milletlerle mücadele etmiştir, diyalog yapmamıştır. Ve Allah Azze ve Celle onlara itaat etme demiştir kitabında. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ İsterler ki yumuşaklık gösteresin, onlar da sana karşı yumuşaklık gösterecekler. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ İtaat etme o yalanlayan kafirlere. İtaat etme onlara hiçbir zaman. Allah Azze ve Celle böyle ifade ettiği halde, kafirlere hiçbir zaman itaat edilmemesi gerektiğini ifade ettiği halde, onların bizden yumuşaklık beklediklerini ifade ettiği halde ve onları davet et, çağır onlara Resulüm dediği halde, onlar öyle ifadeler kullanıyorlar ki, kıymetli kardeşlerim, dinler arası diyaloğu emreden ayetler var diyorlar Kur'an'da. Demek ki dinler arası diyalog yapmayanlar günahkar olmuş oluyorlar. Çünkü Allah'ın emrini yerine getirmemiş oluyorlar demek ki. Allah'ın emrini yerine getirmemek günah olduğuna göre dinler arası diyaloğu Kur'an emrediyor diyorlar. Kur'an neyi emrediyor? O noktalara geleceğim. Kur'an'ı da kullanıyorlar. Bediüzzaman'ın sözlerini de yanlış anlamak istiyorlar. Onlara da geleceğim. Fakat dinler arası diyaloğun zamanlamasına dikkatinizi çekmek istiyorum evvela. Müslümanların madden zayıf olduğu, fakir olduğu bir dönemde başlatıldı bu faaliyet. Bir, ve Müslümanlarda yeniden uyanış hareketlerinin başladığı bir dönemde başlatıldı bu faaliyet. İki, ve Amerika'nın saldırganlaştığı bir dönemde başlatıldı bu faaliyet. Üç, ve Müslümanların tarih boyunca 14 asırlık İslam tarihi boyunca en cahil olduğu dönemde başlatıldı bu faaliyet. 4. Müslümanların en cahil olduğu İslam konusunda, en cahil oldukları dönemde başlatıldı bu faaliyet. En zayıf oldukları dönemde başlatıldı bu faaliyet. Dinler arası diyalog faaliyetleri sonucundan her tarafta misyoner faaliyetleri azdı. Her tarafta misyoner faaliyetler belki 100 katına çıkartıldı. Bununla ilgili haberler her gün her tarafta, bütün televizyonlarda bile haberler yapılıyor bununla ilgili. Hiçbir İslam'ın hassasiyeti olmayan televizyonlar bile. Bu mesele o kadar ileri boyutlara gitti ki, milyonlarca İncil dağıtıldı. On binlerce misyoner gönderildi. Ve on binlerce misyoner evleri, kiliseler açıldı. Türkiye'den 320 bin dönüm arsa satıldı yabancılara. Bütün bunlar hepsi aynı zamanda yapılıyor. Dinler arası diyalog faaliyetleri başladığından itibaren hızlı bir şekilde arda arda yapılıyor bütün bunlar. Büyük Orta Doğu projesi devreye konulduğu günden itibaren arda arda hepsi birlikte yürüyor. Bütün bunlar bir tesadüf müdür?
Müslümanların İslam konusundan cahil olduğu dönem ve fakir oldukları dönem, dinler arası diyalog dedikleri zaman siz de bunlara katıldığınızda artık misyoner faaliyetlerine hayır diyebilir misiniz? Söyleyin bana. Dinler arası diyalog demişsiniz bir defa. Toplantılara katıldınız bir defa. Artık o misyoner faaliyetlerine hayır diyebilir misiniz? Hayır, izin vermeyeceğiz diyebilir misiniz? Ve onlar işte bundan istifade edecek ve on binlerce misyonerlerini gönderecekler. Peki buna karşılık siz buna karşı misillemede bulunabilecek misiniz? Demin söylediklerimin manası oydu. Sizin şu anda bunlara karşı koymaya gücünüz yok. Çok iyi bilmektedirler. Dinler arası diyalog projesi sonucunda onların karlı çıkacağını çok iyi bilmektedirler. Çünkü sizin oralara gönderebileceğiniz on binlerce İslam davetçiniz yok. Ve onları destekleyebileceğiniz istihbaratınız yok. Oralarda dağıtabileceğiniz kitaplarınız yok. Bütün lisanlara bastırılmış kitaplarınız yok. Sizin arkanızda İslam davetçilerinin arkasında onları destekleyecek olan büyük bir güç yok. Ama onların arkasında süper güç var. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası olduğundan dolayı Amerika uçak yapımına ne kadar para ayırıyorsa, füze yapmaya nasıl para ayırıyorsa, askeri araçlar için nasıl para ayırıyorsa bunun içinde büyük paralar ayırmış durumda. Bu bir savaş stratejisi. Çok iyi bilmektedirler. Sizin onlara misilleme yapacak gücünüz yok şu anda. Ne oralara gönderecek uzmanlarınız var, ne de sizin milletiniz İslam'ı biliyor şu anda. Ama onların buralara gönderilecek uzmanları var. Özel eğitilmiş kimseleri var. On binlerce insan yetiştirdiler mekteplerinde. Sizin İslam davetçisi yetiştiren mektepleriniz var mı? Sizin İslam davetçilerinizi arkasından destekleyecek olan istihbarat örgütleriniz var mı? Sizin o kadar paranız var mı? Çok iyi bilmektedirler ki bu diyalog projesinin sonunda siz onlara bir şey diyemeyeceksiniz ve siz oralara misillemede bulunamayacaksınız ve dolayısıyla onlar karlı çıkacaklar bu işten. Diğer taraftan elbette ki Türkiye'nin bölünmesi gibi hedefler de var. O yüzden Kürtler ve Aleviler üzerinde sık sık duruyorlar. Onları da tahrik etmeye çalışıyorlar ve azınlık kavramını değiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de Kürtleri ve Alevileri azınlık olarak da göstermeye çalışıyorlar. Birçok devlette azınlık projeleri geliştirdiler. Birçok devletin asıl insanların azınlık gibi göstermek suretiyle sizi bunlar zamanında zorla Müslüman yaptılar demek suretiyle onları tahrik ediyorlar. Misyonerlerin gizli toplantılarında söyledikleri şeyler bunlar. Sizi bu Türkler zorla Müslüman yaptılar diyorlar. O yüzden bunlara karşı dikkat edin diyorlar. Ve bunlar sizin düşmanınızdır diyorlar. Türkiye'deki ırklar arasına düşmanlık tohumu saçıyorlar. Ve bu projenin hayata geçirildiği döneme şöyle bir bakın. Amerika'nın Orta Doğu'yu kasıp kavurduğu bir döneme rastlıyor. Dinler arası diyalog ile varmaya çalıştıkları hedeflerden birisi de şudur. Amerika ortalığı kasıp kavurduğu müddetçe, bu harekete devam ettiği müddetçe Amerikan karşıtlığı yayılmaktadır. Amerikan karşıtlığının önünü alabilmek için dinler arası diyalog projesi de geliştirildi. Elbette ki bir taraftan vuranlar, diğer taraftan mutlaka bir şeyler söylemelidirler. Bir taraftan vuruyorlarsa diğer taraftan taviz vermeliler. Bir taraftan İslam'ı ılımlı hale getirmek istiyorlarsa elbette ki laikliği de ılımlı hale getireceklerdir. Zaten Papa bunun alamet, bunun işaretlerini vermeye başladı. Birkaç ay evvel Papa öyle söylemişti. Laiklik aldatmacadan başka bir şey değildir dedi. İnsanları dinsizleştirdi dedi Papa. Bu aslında bir şeyin alametiydi. Gerçekten de evet, Amerika ve Avrupa laiklikten yavaş yavaş vazgeçmeye başlıyor. Ve çünkü dinin onlarda tamamen yok olduğunu görüyorlar. Şu anda Avrupa'da yapılan anketlerde insanların %70'i dine inanmıyor. Ondan dolayı bunun sebebi olarak da laikliği görüyorlar. Hakikatte o da belki bir sebeptir ama hakikatte İncil'in yanlışları, Tevrat'ın yanlışları insanları dinsizleştirdi. Rönesans hareketi zaten böyle ortaya çıktı. Kilisenin yanlışlarını ortaya çıkardı Rönesans hareketi. Bilimin gelişmesiyle kilisenin hataları ortaya çıkmaya başlayınca bilim adamları dini bir hurafe gibi görmeye başladılar ve dinsiz bir bilim gelişti batıda. Ondan dolayıydı aslında batıda dinsizliğin yayılması. İnançlarındaki hatalar, ahlaki hatalar, bilimsel hatalar, kitaplarındaki hatalar onları dinsizleştirince onlar bunu başka sebeplerden sebep olarak başka şeyleri görmeye başladılar. Ve işaretler veriliyor artık. Bundan böyle laikliği zayıflatacaklar. Ondan ötürü yeryüzünde gelişen hareketlerin ılımlı hale getirilmesini, bütün hareketlerin ılımlı hale getirilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Amerika bir taraftan vururken diğer taraftan diyalog diyor. Bu diyaloğun ne kadar samimiyetsiz bir diyalog olduğunu gösteriyor. Samimi diyaloğun bazı şartları var. Siz gerçekten samimiyseniz diyalogda, evvel Orta Doğu'dan defolup gideceksiniz. Öldürdüğünüz bütün insanlar için tazminat vereceksiniz. Ve öldürdüğünüz bütün insanlar için özür dileyeceksiniz İslam aleminden. Yalanlarınızdan dolayı, ortaya çıkmış olan yalanlarınızdan dolayı özür dileyeceksiniz. Ondan sonra eğer gerçekten samimi bir diyalog istiyorsanız, ondan sonra diyalog diyebilirsiniz. Misyonerlerinizi çekeceksiniz. Ve İslam aleminde yaptığınız oyunları bırakacaksınız. Çevirdiğiniz bütün oyunları, bütün operasyonları terk edeceksiniz. İşte ancak o zaman bu diyaloğun samimi bir diyalog olduğuna inanabiliriz. Müslümanların zayıf oldukları bir dönemde bir taraftan Müslümanları vururlarken diğer taraftan diyalog diyorlar. Bir taraftan vuruyorlar, bir taraftan diyalog diyorlar. Üstad Bediüzzaman'ın bununla ilgili bir hatırası vardır. Bediüzzaman'ı da diyalog taraftarı olarak gösterenler, onların kulakları çınlasın. Bediüzzaman'ın kitaplarından da göstereceğim size. Bediüzzaman acaba neyin taraftarıydı? Üstad kendi zamanında İstanbul işgal altındayken, aşağı yukarı 1920'de yani, kendi kitabında anlatıyor. Risalelerde Anglikan Kilisesi'nin baş papazı tarafından o günkü Diyanet Başkanlığı diyebileceğimiz başkanlığa 6 sual soruldu. 6 tane ilmi sual. 6 ilmi sualimize 600 kelimeyle cevap verin demişlerdi. Başkanlık cevap verme yetkisini Bediüzzaman'a havale etti. Bu görevi ona havale ettiler. Üstad der ki, ben onları 600 kelimeyle değil, 6 kelimeyle de değil, hatta tek kelimeyle bile değil, ben onlara tükürükle cevap veriyorum. Tükürün hayasızların yüzlerine. Onlar bugüne kadar neden bu soruları sormadılar? Dinle ilgili 6 tane sual değil, 600 tane sual sorsaydılar. Neden daha evvel sormuyorlardı Osmanlı varken? Neden dünyanın hakimi bizken? Neden bu sorular sormuyorlardı? Gerçekten eğer ilmi sorular sormak istiyorlar, ilmi müzakere yapmak istiyorlar, diyalog yapmak istiyorlarsa neden o zaman bu sorular sormadılar? Bir adam diyor üstad, bir adam bir adamı altına alırsa hançeri kaldırmış
tam vuracağı sırada alttaki adam eğer derse ki af, ondan af dilerse, özür dilerse, yalvarır, yakarırsa, o takdirde başından evvel şerefini kaybeder. Başından evvel şerefini kaybeder. Üstadın tavrı buydu. Halbuki o mektubu bir diyalog başlangıcı olarak görebilirdi üstad. Bu bir diyalog çalışması diyebilirdi buna. Öyle demedi ama tükürün onların suratına dedi. Tükürün, şimdi mi onlar geldiler 600 kelimeyle cevap istiyorlar. Bu samimiyetsiz bir diyalogtur. İslam alemini işgal altına almışlar. Birinci Dünya Savaşı, ondan sonraki istiklal savaşları esnasında, bütün Anadolu işgal altında, bizim sarayımıza doğru boğazdan gemileriyle toplarını çevirmişler sarayımıza. Sarayımız işgal altında. Ve gelmişler diyorlar ki, 6 tane sualimiz var dinle ilgili. 600 kelimeyle cevap verin. Üstad onlara tükrükle cevap verdi. Çünkü biliyordu ki bu bir alaydır sadece. Samimiyetsiz bir diyalog girişimi. Aynı üstad bugün olsaydı aynı şekilde cevap verirdi. Bugün de İslam aleminin her tarafında kan akıyor. Samimiyetsiz diyalog girişimleri. Filistin'de akan kan hiç durdu mu bugüne kadar? Irak'ta, Afganistan'da kan duruyor mu hiç? Bütün dünyada operasyonlar düzenliyorlar. Hükümetler deviriyor, hükümetler kuruyorlar. Hatta sadece İslam aleminde değil. Ukrayna'da bile, Gürcistan'da bile, Kırgızistan'da bile çeşitli operasyonlarla halkı galeyana getirip devrimler yaptırıyorlar. Bir taraftan İslam alemini hakimiyetler altına almaya çalışırlarken diğer taraftan Rusya'yı ve diğer taraftan da Çin'i kendi hakimiyetleri altına almaya çalışıyorlar. Her tarafta büyük operasyonlar yapılırken böyle bir dönemde, yalanlar ortaya çıkmış olduğu bir dönemde, bütün dünyanın patronluğuna soyundukları meydanda olduğu bir dönemde diyalog toplantılarına inanmak mümkün müdür kıymetli kardeşlerim? Amerika'nın ve Avrupa'nın bu toplantılardan, özellikle Vatikan'ın bu toplantılardan gayelerinden birisi bu. Amerika'ya karşı oluşan nefreti azaltmak. Diğer bir gayeleri ise misyoner faaliyetlerin önünü açmak. Misyoner faaliyetler bu şekilde aldı başını gidiyor. Dün Adana'da vakfa sohbete giderken vakfın kapısında 3 tane kadın koşa koşa arkamdan geldiler. Arabayla geldiğimi gördüklerinde ben uzaktan karanlıkta tanıdılar ve koşarak geldiler. Tam sohbete başlamak üzereyim. Benle görüşmek istediler. O anda görüşemedim kendileriyle. Ve onlarla görüşmesi için bazı arkadaşlara söyledim. Daha sonra onlardan öğrendiğime göre kadıncağız meğer ortaokula giden bir çocuğu varmış, oğlan çocuğu, erkek çocuğu, çocuğuyla misyonerler uğraşıyorlar ve çocuk Hristiyan olmak üzereymiş. Ortaokula kadar indi bu faaliyetler. Şimdi televizyonlarda her gün neden telaşlanıyorlar bilmiyorum, anlayamıyorum. Sürekli olarak diyalog taraftarı olanlar televizyonlarda misyoner faaliyetlerinin çok büyütüldüğünü söyleyip duruyorlar. Misyoner faaliyetlerinin önemli olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Nedendir bu telaş? Misyoner faaliyetlerinin önemli olduğunu ve tehlikeli olduğunu konuşmalarından insanların neden rahatsız oluyorsunuz? Dinini bilen bir Müslüman hiçbir zaman Hristiyan olmaz diyorlar. Neden tevhidi bıraksın da teslisi kabul etsin diyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Dinini bilselerdi ben de korkmazdım. Söyler misiniz bana? Bırakınız sokaktaki insanları, şuradaki sizlere bile sorsam, kimse üzerine almasın, yanlış anlamasın, bir hakikati ortaya çıkarmak için söylüyorum. Kitabımız diyorsunuz değil mi şu kitaba? Mabudum dediğiniz Allah'ın kitabı değil mi şu kitap? Şu kitabın tercümesini bir defa okuyanlar elini kaldırsın desem, kaç kişi elini kaldırabilir acaba? Bırakınız namaz kılmayanları, bırakınız diğer insanları, bırakınız bu dünyada yaşamayan insanları, bırakın başka dünyanın insanlarını, bizim insanlarımız bile şu Allah'ın, Rabbimin kitabı dedi şu kitabı, bir kez baştan sona kadar okuyan kaç kişi çıkar? Sanki bütün Türkiye İslam'ı biliyormuş gibi korkmaya gerek yok diyorlar. Kadın koşuyor ama benim peşimden gecenin karanlığında. Saat 8'de karanlıkta beni bekliyor orada. Sen tabii belki sana onlar ulaşamıyorlar. Belki sana gelmiyor öyleleri. Senin kulağına eğiliyor, fısıldıyor belki bir ajan. Ben diyor, ben de diyorum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onu dediği zaman sen hemen gevşiyorsun ve aldanıyorsun. Amerika'nın savcısı ifadeye çağırdığı zaman bu insanları, kapıda karşıladığı zaman kendisini, koltuğunu çektiği zaman kendine, bardağını kendi eliyle yıkadığı zaman ve kendisine güzel muamele yaptığı zaman, bu muameleyi görünce diyor dedim ki, Amerika'nın adliyesi buysa Amerika uzun yaşar. Arapçada bir söz var. El kufru yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Onu anlatmaya çalışıyor. Amerika'yı adil göstermeye çalışıyor yani. Amerika kafir olabilir ama bu kadar adilse, insanlarına böyle davranıyorsa bu Amerika uzun yaşar diyor. Amerikan adaletini anlatmaya çalışıyor. Irak'takileri görmüyor. Filistin'dekileri görmüyor. Kendisine yapılan muameleyi görenler. Bir Amerikan savcısının neden o muameleyi yaptığını düşünmeyenler. Dinler arası diyalog tarafları olduğunuz için ve Türkiye'de ılımlı İslam'ı temsil ettiğiniz için o muamelelere layık görüldünüz. O muameleleri başkalarına yapmıyor Amerika. Amerikan adliyesi buysa Amerika uzun yaşar. Kıymetli kardeşlerim, Amerika'nın adil olduğunu Amerikalılar bile kabul etmezken, Amerikan halkının bile büyük bir çoğunluğu, Amerikan devletinin zalimleştiğini söylerken, bu nasıl bir Müslüman sözüdür ben size soruyorum. Bu projeyle varılmak istenilen bir başka hedef de İslam'ın içini boşaltmaktır. İslam'da reformlar gerçekleştirmek, İslam'ın onlarla çatıştığı noktaları İslam'dan kaldırmak ve İslam'ı onlarla uzlaşır hale getirmek, bunun için zaten birçok faaliyetler yapılmaktadır. Esasında uzun zamandan beri hadisleri inkar ettirmeye çalışıyorlar. Allah Resulü'nden sahih olarak gelmiş olan hadisleri dahi, muhaddislerimizin kabul etmiş olduğu hadisleri, mezhep alimlerimizi, mezheplerimizi de inkar ettirmeye çalışıyorlar. Hep bunlar aynı oyunun parçaları. İslam'ın içini boşaltabilmek için hadisleri inkar ettirmeleri lazım. Siz Kur'an'ı hadissiz anlayamazsınız. Hadisleri Kur'ansız belki anlarsınız ama, çünkü hadisler tafsilattır. Fakat Kur'an'ı hadissiz anlayamazsınız. Hadisleri şöyle bir kenara koyduğunuz zaman Kur'an anlaşılmaz hale gelebilir. En azından bazı ayetleri. Dolayısıyla hadisleri inkar ettirmekle aslında Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İslam'ın içi boşaltılacak bu şekilde. Hristiyanlığa benzetilecek İslam. İslam'da onlara, onların işine gelmeyen her ne varsa, mesela Hristiyanlıkta şeriat yoktur, kanun yoktur mesela, İncil'ler sadece ahlak öğretilerinden ibarettir. O şekilde olunca İncil'ler, onlara karşı gelmiyor o İncil'ler, onların devletlerine karşı karışmıyor o İncil'ler, İslam'ı da o hale getirmek istiyorlar. İslam'da reformlar yapmak suretiyle ne yaparlarsa yapsınlar İslam onlara karışmayacak öyle bir İslam meydana getirmek istiyorlar. Ve bunu yaparlarken diğer taraftan kendilerinde meydana gelen dinsizliği de önlemeye çalışıyorlar. Bir hedefleri de budur. Batıda dinsizlik almış başını gidiyor. Dine inanan insan pek kalmadı batıda. Kilisenin geçmişte yapmış olduğu hatalar, halen yapmış olduğu hatalar insanları dinsizleştirdi.
O yüzden batıda dinsizlik alıp başını gidince Müslümanlardaki iman her ne kadar zayıflamışsa da tamamen söndürülemedi. Ve Müslümanlardaki o imandan da istifade etmek istiyorlar. Dinler arası diyalog ile Müslümanlardaki imanı kendi milletlerine de göstermek istiyorlar. Müslümanların kendi dinlerine olan bağlılıklarını da göstermek istiyorlar. Ve tam dinler bitmek üzereyken İslam'a sarılmak suretiyle, diyalog toplantılarına sarılmak suretiyle İslam'dan yardım almaya çalışıyorlar ve bu şekilde ayakta durmaya çalışıyorlar. Bırakın geberip gitsinler. Diyalog toplantıları onların çökmelerini engellemek içindir.
Batı'da dinsizlik almış başını gitmektedir. Ve bir taraftan medeniyetler çatışmasını gündeme getirdiler. Bir taraftan ona karşı olarak bazı Müslümanlar da medeniyetler uzlaşması ya da buluşmasından bahseder hale geldiler. Oyun gerçekleşti, başarıldı. Zaten maksat da oydu. Medeniyetler çatışmasını gündeme getirmek suretiyle ve hatta bu çatışmayı başlatmak suretiyle Amerika, İslam alemindeki bütün hareketleri tehdit etti. İslam alemindeki bütün hareketler korksunlar ve medeniyetler çatışması olursa şu anda zayıf durumda olduğumuzdan ötürü medeniyetler çatışmasında kaybeden taraf biz oluruz desinler ve medeniyetler buluşmasına razı olsunlar. Medeniyetler çatışmasına karşı geliştirilen tez medeniyetler buluşması oldu. Söyler misiniz bana Allah rızası için senin medeniyetin mi kalmış ki? Medeniyetler buluşmasından bahsediyorsun. Senin medeniyetin mi kalmış? Osmanlı'nın son zamanlarında bile İslam medeniyeti kalmamıştı. 80 yıldan beri batılılaştırıldık. Senin kendi medeniyetin mi var ki? Hangi medeniyetler buluşmasından bahsediyorsun? Onların bütün kriterlerini, değerlerini kabul ettikten sonra hangi medeniyetler buluşmasından bahsediyorsun? Onlar zinaya serbest bırakacaksınız dediler. Peki dediniz. Her ne diyorlarsa yapmıyor musunuz? AB'ye girebilmek için her ne diyorlarsa Kopenhag kriterlerini kabul edeceğinizi söz vermediniz mi? Papa'nın heykeli önünde imzalamadınız mı? Bütün kriterleriniz başımız üzerinde yeri var. Demediniz mi? Bütün kriterleri kabul ettik demediniz mi? Hangi medeniyetler buluşmasından bahsediyorsunuz? Siz olarak mı gireceksiniz AB'ye? Yoksa Avrupalı olarak mı gireceksiniz AB'ye? Siz olarak girmiyorsunuz ki. Kendi değerlerinizi bırakarak girebilirsiniz. Diyebildiniz mi ki bizim dinimizde zina haramdır, içki haramdır. Şu şöyledir, bu böyledir, o halde biz böyle olacağız diyebildiniz mi? Onlar hayır dediler. Peki dediniz, dolayısıyla medeniyetler buluşması mı var, medeniyetlere teslim olmak mı var? Söyler misiniz bana? Gerçek nedir? Ve Allah'ın ayetlerini diyalog için delil olarak kullanıyorlar. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde buyurur ki, de ki onlara ey ehli kitap, ta'alav ila kelimetin sevaen beynena ve beynekum. Gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Gelin o aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve Allah'a ortaklar koşmayalım. Gelin böyle söyleyin. Kur'an onları buna davet etti. Ayeti yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki bakın işte Allah da öyle söylüyor. Allah Azze ve Celle güya şöyle söylüyormuş. Aramızda ortaktır zaten. Zaten hepimiz la ilahe illallah'ta ortağız. Allah'tan başka bir ilah tanımamakta ortağız zaten. Dolayısıyla gelin onda buluşalım. Zaten onda buluştuk. Onda buluşalım ve devam edelim bu şekilde demek istiyor. O şekilde anlıyorlar. Halbuki kıymetli kardeşlerim, zaten eğer ortaksak o noktada, o zaman Allah neden tealev diyor, neden gelin diyor. Eğer ortaksak, zaten onlar da Allah'tan başka ilahlar tanımıyorlarsa, o halde Allah neden gelin diyor, bunda buluşalım. Bu ayet gösteriyor ki şu anda ortak değiliz. Ama gelin evvela bunda buluşalım. Çünkü meselenin temeli budur. Evvela bunda buluşalım demek istiyor. Ve bu ayeti yorumlarken bazı hocalar da diyorlar ki bakın dikkat edin burada Muhammedur Resulullah yok. Yani Muhammedur Resulullah'a davet etmiyor Allah. La ilahe illallah deyin sadece. Buna davet ediyor. Yani biz de öyle yapacağız diyorlar. Muhammedur Resulullah dersek çünkü anlaşamayız onlarla. Çünkü onlar Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorlar. Dolayısıyla biz onu dememeliyiz diyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Allah Azze ve Celle gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Gelin bir cümle, kelime burada cümle manasındadır. Gelin bir cümlede buluşalım aramızda, ortak olan bir cümle. Şu anda ortak değil, ortak değil ama ortak olsun evvela la ilahe illallah diyelim. Bunu kabul ettirmek istiyor Kur'an-ı Kerim evvela. Daha sonra diğerlerini söyleyecek. Ama evvela bunu kabul ettirmek istiyor. Ve onu da kabul etmediler. Allah'tan başka ilah tanımıyorlar mı? Kıymetli kardeşlerim size onların dağıttıkları kitapları göstermek istiyorum. Onlar kendi kitaplarında alenen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu, tanrı olduğunu haykırıyorlar. Kutsal üçlü birlik gizi. Kutsal üçlü birlik yani bir tanrı ama aslında üç tanrı. Ne demekse onlar da açıklayamıyorlar. Dördüncü asırda bunu kabul ettiler. İncillerin ilk nüshası dördüncü asra aittir ve Yunancadır. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam Aramca konuşuyordu. Aramca dilinin Süryanice lehçesini konuşuyordu. İlk İnciller Süryanice olması gerekirken, halbuki ilk İncil dördüncü asra ait ve aynı zamanda Yunanca tercümeler, kim bilir kaç tercümeden sonra yazıldı. Ve dördüncü asra kadar İncil'leri kim muhafaza etti? Hazreti İsa Aleyhisselam arkasında bir devlet bırakmadı. Allah onu göğe yükseltti onların zulmünden kurtarmak için. Ve zaten çok az kalmıştı dünyada. 2-3 yıl kadar peygamberlik yapabildi sadece. Onu çarmıha germek istediler ve Allah onu kurtardı. Bir devlet bırakmadı arkasında. İncil'leri kendi yazmadı ve yazdırmadı. Ve zaten İncil'lere bakın göreceksiniz. Sadece İsa'nın hayatını anlatmaktadır. Ve bir sürü çelişkiler var dört İncil'de. Markos, Matta, Luka, Yuhanna İncil'leri. Bunların en erken yazılanı bile Markos 40 sene sonra yazıldı. İsa'nın yükseltilmesinden 40 sene sonra. En son yazılan Yuhanna ise 70, 80, 90 sene sonra yazıldı. Bu onların ifadeleri ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle de değil Yunanca olarak, halbuki yani ilk nüsha Yunanca olarak ellerinde mevcut. Halbuki havariler Yunanca konuşmuyorlardı. Markos, Matta, Luka, Yuhanna eğer bunlar havari ise bunlar da Aramca, Süryanice konuşuyorlardı. Neden İncil'ler o şekilde değil? Kendi uydurdukları bir teori ortaya, bir fikri, bir inancı ortaya attılar. Kendileri elleriyle yazdılar İsa'nın hayatını ve bir sürü çelişkiler var. Bunlar teknik meseleler, bunları burada konuşmak mümkün değil. İnciller arasındaki bir sürü çelişkiler, bunları burada hepsini anlatmak mümkün değil. Fakat en azından şunu onlar da kabul ediyorlar ki, İnciller İsa tarafından yazılmadı. Yazdırılmadı ve İnciller Hazreti İsa'nın şu andaki İnciller İsa'nın hayatından başka bir şey değil. Onlar da bunu kabul ediyorlar ve İncillerin başına Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre diye yazıyorlar. Onlar da biliyorlar ki bu Hazreti İsa'nın yazdırdığı İncil değil. Matta'nın ondan bundan duyduğu, Markos'un ondan bundan duyduğu şeyler. Ve o yazdıkları da, o nüshalar da ellerinde mevcut değil. İlk nüsha demin de ifade ettiğim gibi 4. asra ait. Halbuki Markos, Matta, Luka, Yuhanna bunlar 4. asrın insanları değiller. Bunlar Süryanice konuşuyorlardı. Hani nerede o asıl İnciller? O İncillerden, İncillerin pozisyonu bu. O İncillerde bile Hazreti İsa'nın tanrılığını açıkça ifade etmiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı şeytan imtihan etti. Şeytan onunla uğraştı ve dedi ki şu gördüğün dağları, taşları, bütün ülkeleri hep İncillerde anlatıyor bunu. Hepsini sana veririm ama bana secde edersen dedi. İsa dedi ki kitapta yazılmıştır ki Rab Allah'ına yalnız tapacaksın. Başkasına ibadet caiz değil dedi. İsa Aleyhisselam'ın bu sözü açıktı, muhkemdi. Fakat onlar müteşabihlere uymak istediler. Müteşabih, yani aslında eb kelimesi, baba kelimesi evet İncil'lerde geçer. İsa Aleyhisselam babam diye konuşur, doğru. Fakat babam velid manasında, bizim kullandığımız baba manasında değil. Halik-u Rahim manasında. Bunu her akıllı insan anlayabilir. Allah Azze ve Celle için babam ifadesini kullandığı zaman her akıllı insan anlayabilir ki kastettiği şey Rahman olan, Rahim olan, beni yaratmış olan, merhametli olan Rabbim demek istiyor. Rabbim demek istiyor. Ama onlar o müteşabih kelimelerin peşine takıldılar. Ali İmran suresinin ilk sayfasında ne der? Huvellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. O Allah ki kitabı sana indirdi. Onların içinden bazı ayetler muhkemdir ve uharı müteşabihat. Ve diğer kısmı da müteşabihtir. Yani manası açık değildir. Herkes anlayamaz. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ. Allah Azze ve Celle ayetlerin bir kısmının muhkem olduğunu söyler, bir kısmının da müteşabih olduğunu. Ali İmran suresinin girişinde, Ali İmran suresini okuyun. Evinize gittiğiniz zaman bugün mü başlarsınız, yarın sabah mı? Mutlaka Ali İmran suresini okuyun. Özellikle Hristiyanlardan bahseder. Bakara suresi özellikle Yahudilerden bahsettiği gibi Ali İmran suresi de özellikle Hristiyanlardan bahseder. O sureyi okuyun ve diyalog hakkında sizin de bir kanaatiniz olsun. Kur'an meseleye nasıl bakıyor görün. Ve onlar diyor Allah Azze ve Celle o surenin başında, Hristiyanlara hitap ettiği o surenin başında Allah buyurur ki Allah sana bu kitabı indirdi. Ve o kitabın ayetlerinin bir kısmı açık, bir kısmı ise manası anlaşılmaz. Herkes anlayamaz. Birbirine benzer birkaç manaya gelebilir bazı kelimeler. Müteşabih yani usuldeki ifadesiyle. Ve kalbinde eğrilik olanlar onlara uyarlar. Aleni ayetler varken, açık ayetler varken onlar açıkları bırakır. Çünkü açıklara istedikleri manaları yükleyemezler. Açık ayetlere istedikleri manaları yükleyemeyince, manası tam açık olmayan ayetlere mana yükleyebildikleri için o ayetlerin peşine takılırlar. Kalbinde eğrilik olanlar böyle yaparlar. Ama ilimde derinleşmiş olanlara gelince onlar derler ki hepsine iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler, geçerler. Onlar muhkemlere bakarlar, müteşabihlerin peşine takılmazlar. Hristiyanlar müteşabihin peşine takıldılar. İncillerde bile babam Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksin, kitapta böyle yazılmıştır diye alenen muhkem olarak ifadeler olduğu halde onlar o ifadelerin peşine takılacaklarına tuttular, babam kelimesinin peşine takıldılar. Ve babamı normal baba gibi görmek istediler. Allah'ın oğlu olarak gördüler İsa'yı dolayısıyla. Allah Azze ve Celle onlardan bize haber veriyor. Peygamberimizle görüşmeye gelmişlerdi bu adamlar. Mübahale ayeti diye meşhurdur Kur'an'dan. O da Ali İmran suresinde. Necran Hristiyanları Efendimizle görüşmeye gelmişlerdi. Çok lüks elbiseler giydiler Efendimizin huzuruna çıkarken. Allah Resulü onlarla görüşmedi. Sonra dediler ki bize mektup göndermişti ama bizimle görüşmüyor. Nedendir? Hazreti Ali'nin yanına gittiler. Onu aracı yapmak istediler. Dedi ki lüks elbiseler giymişsiniz. Resulullah bunları sevmez. O zaman onları çıkartıp normal elbiseler giydiler. İkindi namazından sonra mescide girdiler ve peygamberimizle görüştüler. Allah Resulü onlarla konuşurken bir diyorlardı ki İsa Allah'tır. Bir diyorlardı ki İsa Allah'ın oğludur. Bir diyorlardı ki Selüsü Selase üçten üçüncüsüdür. Üç ilahtan biridir yani diyorlardı. Efendimiz onları dinledi. Dedi ki gelin Müslüman olun bırakın bunları. Biz zaten Müslümanız dediler. Onlar Müslümanız derken kelime manasını kastediyorlardı. Biz de yani Allah'a teslim olmuşuz demek istiyorlardı. Biz zaten senden evvel Müslümanız dediler. Allah Resulü yalan söylüyorsunuz dedi. Siz Allah'a ortak koşuyorsunuz. Dediler ki ya Muhammed, o yani İsa aleyhisselam babasız yaratılmadı mı? Evet dedi Efendimiz. O halde dediler Allah'ın oğludur. Ölüleri diriltmiyor muydu dediler. Ve ohyil mevte biiznillah. Evet dedi Resulullah. Evet Ali İmran suresinde İsa aleyhisselamın öyle söylediğini Kur'an haber verir. İsa aleyhisselam öyle dedi. Ben ölüleri diriltirim ama biiznillah. Ama biiznillah, bir izni değil. Kendi kafama göre, kendi iznimle değil, kendi kudretimle değil. Allah'ın verdiği kudretle, evet dedi Resulullah. Ölüleri diriltirdi İsa. Körlerin gözünü açmaz mıydı dediler, evet dedi. Alacalıları iyileştirmez miydi, evet. O halde dediler Allah'tır. Bunlar ancak Allah yapabilir dediler. Ve sonra dediler ki, Allah bazen yaptık ettik diyor, çoğul ifadesini kullanıyor. Demek ki Allah birden çoktur, demek ki üçtür dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah hay ve kayyumdur. Hayatı kendindendir, hayatın kaynağı odur. Allah'ın başlangıcı yoktur. Öyle mi değil mi? Evet dediler. Peki İsa'nın başlangıcı yok mu dedi. Evet dediler. Allah bir kadından doğmaz. İsa bir kadından doğmadı mı dedi. Evet dediler. Allah rızıklanmaz ama İsa rızıklanıyordu dedi. Evet dediler. Allah tuvalete gitmez. Yemek yemez. Bunlar acziyetin ifadesidir. İsa yemek yerdi. Kur'an da öyle söylüyor. وَكَانَ يَأْكُلَانِ تَعَامُ Anası da kendi de yemek yerlerdi diyor Allah. Reddediyor onların bu iftiralarını. İsa yemek yerdi dedi peygamberimiz. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Allah ölmez haydır. Ama İsa size göre ölmedi mi çarmıha gerildiğinde? Ve Kur'an-ı Kerim de buyuruyor ki seni öldüreceğim. Ve seni kendime yükselteceğim. Bize göre İsa aleyhisselam Allah'a yükseltilmiştir. Yükseltilirken canı alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Ulema arasında ihtilaf var. O meseleye girmeye gerek görmüyorum. Konumuzun dışındadır. Allah Resulü öyle dedi onlara. Allah haydır ölmez. Hayyun la yemut ama İsa ölmez mi? Evet dediler ölür. O halde dedi Allah Resulü. İsa nasıl Tanrı olabilir? Onlar dedi ki, peki ya Muhammed söyler misin? İsa kelimetullah mıdır değil midir? Allah'ın kelimesi mi değil mi? Evet dedi Allah Resulü'ne. Tabi Allah'ın kelimesidir. Kun kelimesi. Ol dedi oldu. Bu manada Allah'ın kelimesi. Zaten her şey Allah'ın kelimesi. Her şey Allah ol der. اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah bir şeyin olmasını dilerse ol der sadece. Oluverir. Her şey zaten Allah'ın kelimesi o manada. Ama İsa'ya özellikle kelimetullah denmiş olması biraz daha diğer şeylerden farklılığı olduğu içindir. Bir anneden, bir babadan dünyaya gelene de Allah ol dediği için oluyor. Ama Hazreti İsa babasız dünyaya geldiği için bir parça daha kelimetullah olmuş oluyor yani. Evet dedi Resulullah kelimetullah'tır tabii ki. O halde dediler biz sen dediklerini kabul etmiyoruz. Halbuki bu cevap değildi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Tanrı olması mümkün değildi. Bunu 325 senesindeki İznik Konsili'nde kabul etmişlerdi. O zamana kadar böyle bir fikir alenen mevcut değildi. Kabul edilmiş bir görüş değildi. 325 senesindeki İznik Konsili'nde İsa'nın Tanrılığını kabul ettiler. 381'deki İstanbul Konsili'nde de Kutsal Ruh'un Tanrılığını kabul ettiler. Böylece üçe çıkardılar ilahı. 431 Efes Konsili'nde de Hazreti Meryem'i Tanrı doğuran kadın olarak kabul ettiler. Onu da ilahlaştırdılar. O zamana kadarkiler demek ki Hristiyan değilmişler. O zamana kadarkiler demek ki hep cehennemlikmişler. Ve onlar İsa'yı tanrılaştırmak istiyorlardı. Çünkü Hazreti İsa Tanrı olacak ki onlar bedava cennete girecekler. Çünkü onlara göre Hazreti İsa bir tanrı, Allah o biricik oğlunu göndermiş ve biricik oğlu İsa çarmıha gerilmiş ve bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam onların günahlarına kefaret olsun diye bu şekilde Allah tarafından yeryüzüne indirilmiş olan oğlu. Allah yani Adem'in günahını affedememiş, onlar inandığı Allah böyle bir Allah. Adem'in günahını affedemeyen bir Allah. Onlara göre Adem Aleyhisselam cennette o meyve yediğinden dolayı günahkar oldu. Ve dolayısıyla yeryüzüne indiği zaman da günahkar olarak indi. Ondan doğan bütün çocuklar hepsi günahkardır diyorlar. O yüzden Allah onları o günahtan kurtarmak için biricik oğlu İsa'yı gönderdi diyorlar. Ve İsa o acıları çekti çarmıhta. O acıları çekti ve bu şekilde insanoğlunu o günahtan kurtardı. Böyle söylüyorlar. Dolayısıyla İsa'ya Rabbim diye kabul ettiğiniz zaman bütün günahlarınız affolur diyorlar. Ondan sonra istediğiniz günahı işleyin yani. İster Irak'ı işgal edin, ister Filistin'i, ister Afganistan'ı, ister Afrika'yı sömürün. İsterse oradaki insanları bir deri bir kemik bırakın. İster zina edin, ister içki için. Artık ne yaparsanız yapın. İsa Rabbim dediniz ya kurtuldunuz. İsa geldi sizin için çarmıha gerildi ya artık kurtuldunuz. Bedava cennet istiyorlardı. O yüzden böyle bir akide uydurdular. Yoksa İncil'lerde de esasında açıkça İsa Tanrı'dır demiyordu. Müteşabihin peşine takıldılar. Babam kelimesinin peşine takıldılar. Allah Resulü öyle mi dedi peki? Onlara, onlarla ilgili Âl-i İmrân suresinin ayetleri nazil oldu. Mübâhele ayeti nazil oldu. Mübâhele lanetleşmek demek. Ayette buyurdu ki Allah Azze ve Celle, de ki onlara ey Resulüm Teala gelin bakalım. Madem ki bütün bu kesin delillere rağmen İsa'nın bir insan olduğunu kabul etmiyorsunuz. Madem ki Tanrı olarak görmeye devam ediyor, ısrar ediyorsunuz. Madem ki bunda ısrarlısınız, o halde eğer gerçekten buna inanıyorsanız, gerçekten böyle olduğuna kalbinizle inanıyorsanız, haydi gelin bakalım. Te'alev, ned'u ebna ana ve ebnaekum, ve nisa ana ve nisaekum, ve enfusana ve enfusekum. Gelin, oğullarınızı çağırın, biz de oğullarımızı çağıracağız. Gelin kadınlarınızı çağırın bize kadınlarımızı çağıralım. Gelin siz de gelin biz de gelelim. Yani ailecek. Oğlunuzla, hanımınızla, kendinizle hep beraber gelin. Sümme nebtehil. Sonra lanetleşelim. Fe nec'al lanetallahi alel kazibin. Sonra Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Gelin eğer inanıyorsanız gerçekten İsa'nın tanrılığına, gelin lanetleşelim. Kim yalancıysa kökü kurusun diyelim yani. O yüzden ayet öyle söylüyor. Hanımlarınızı çağırın. Kökünüz kuruyacak yani. Oğullarınızı çağırın. Nesliniz devam etmeyecek yani.
Siz de gelin. Kim kaldı geride? Kimse kalmadı. Nesliniz kuruyacak yani. Tealev. Madem ki inanıyorsunuz, o halde gelin bakalım. Dediler ki bize biraz müsaade et ya Muhammed. Çok ağır konuştun dediler. Ve gittiler. Kendi aralarında istişare yaptılar. Onların içerisinde 60 kişiydiler bazı rivayetlere göre. 70-80 diğer rivayetler de var. İçlerinde birisi reisleriydi, birisi alimleriydi, bir de o reisin yardımcısıydı. O alimlerinin piskoposun kardeşi olan kişi anlatıyor. Ondan sonraki kısmını. Çünkü o daha sonra Müslüman oldu. O da o toplantıda vardı. Ve onların o konuşmalarında şahitti. Diyor ki toplandık sonra bir araya geldik. Kardeşim piskopos olan alimleri dedi ki vallahi bu adam peygamberdir. Öyle konuştu ki çok kesin delillerle konuştu. Ve çok inanarak konuştu. Ve gördünüz ahlakı bir peygamber ahlakı. Bu insan yalancı insana benzemiyor. Vallahi bu insan kitaplarımızda söylenen insan. Çünkü bütün kitaplar ahir zamanda bir peygamberin geleceğini haber veriyordu. İncillerde de geçiyor. Şu anki İncillerde bile İsa'ya sordular. Sen dediler İlya mısın? Yani İlyas peygamber. Hayır dedi. Sen dediler Yahya mısın? Yahya aleyhisselam öldürülmüştü. Onun ruhu musun yani demek istiyorlardı. Yani yeniden mi canlandın? Hayır dedi. Sen o peygamber misin?
O peygamber. O peygamber. Ahir zamanda gelecek olan peygamber. İsa aleyhisselam ben o peygamberim demedi. İncillerde bu geçiyor. Ve o yüzden o alimler biliyordu bu gerçekleri. Bütün kitaplar ahir zamanda bir peygamberin geleceğini haber veriyordu. Tevrat'ta da yazıyordu, İncillerde de yazıyordu, Zebur'da da yazıyordu. Bütün peygamberlerden Allah söz almıştı. Bütün peygamberler son peygambere iman ettiler. Ve bütün peygamberler kendi milletlerine son peygambere de iman etmeyi öğrettiler. O yüzden bütün kitaplarda bekleniyordu. Ve bu dedi peygamberdir. Ahlakı peygamber ahlakı.
Fakat yine de iman etmek istemiyorlardı. Dediler ki vallahi biz eğer buna iman edecek olursak bütün saltanatımızı kaybederiz. Biz bazı devletlerle anlaşma yaptık. Her şeyimizi kaybederiz. Eğer bunun dinine girecek olursak her şeyimizi kaybederiz. Ve ama dediler o bir peygamber olduğuna göre onunla lanetleşmeyelim. Çünkü şunu biliyorlardı. Bir peygamberle lanetleşenlerin kökü kurur. Bunu biliyorlardı. O yüzden lanetleşmeyi düşünmediler. Ve gittiler peygamberimizin yanına ertesi gün. Dediler ki ya Muhammed biz aramızda konuştuk ve bir karara vardık. Biz seninle lanetleşmek istemiyoruz. Senin kitabını, daha doğrusu senin peygamberliğini de kabul etmiyoruz. Ama seninle lanetleşmek de istemiyoruz dediler.
Biz sana vergi vermeyi kabul ediyoruz. İslam'ın hakimiyetini kabul edeceğiz. Bize bir emin insan gönder, bir vali gönder, ona cizye verelim, vergi ödeyelim dediler. İslam'ın hakimiyetini kabul ettiler. Ve Efendimiz Ebu Ubeyd bin el-Cerrah'ı gönderdi. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyd'dir dedi. Onu gönderdi onlarla. Lanetleşmeyi göze alamadılar. Bu olay bütün bölgede yayıldı. Eğer inanıyor olsaydılar İsa'nın tanrılığına, o takdirde lanetleşeceklerdi. Ama onlar da inanamıyorlardı. Şimdi böyle kitaplar yayınlıyorlar. Bir ilah ama üç ilah diyorlar. Ne demekse onlar da açıklayamıyorlar. Bir ilahta üç ilah. Kutsal üçlü birlik sırrı gizli diyorlar adına. Yani bir ilahta üç ilah var ama bunu herkes anlayamaz diyorlar. Kendi kitaplarında, piyasada dağıttıkları kitaplarda Kitabın başında bazı kimseler size bizim üç tanrıya inandığımızı söylerler. Onlar bize iftira atıyorlar dedikten sonra bakın kitabın başında ama sayfa 40'ı açtığınız zaman aynen şunları göreceksiniz. İsa bir peygamberden çok daha üstün idi. Gerçek anlamda Tanrı'yla birdir. Şöyle ki yukarıdaki ayetler bu kişiyi Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın oğlu olarak tanıtmaktadır. O başlangıçtan beri Tanrı'yla birdir. Onun aracılığıyla var olanların tümü yaratıldı. Sonra uygun görülen zamanda Tanrı'nın sonsuz sözü Bakire Meryem'in karnında insanlık giyindi ve İsa Mesih oldu. Böylece İsa'nın biri tanrısal biri insansal olmak üzere iki tabiata sahip olduğunu görüyoruz. İsa Mesih hem insan hem Tanrı'dır. Aynen böyle ifade ediyorlar.
Mesih İsa'nın tanrılığı. Yine onların dağıttıkları, bu kitaplar bedava dağıtılıyor. Mesih İsa'nın tanrılığı. Bunun gibi bir sürü kitaplar dağıtıyorlar. Ve İsa Aleyhisselam'ın tanrı olduğu üzerinde ısrar edip duruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada onlarla diyalog toplantıları düzenlemedi. Gelin dedim. Gelin Allah Resulü onlarla tartışma yaptı. Onların yanlış itikatlarını çürüttü. İsa dedi şöyle midir, böyle midir, şöyle midir? Allah Resulü onlara sorular sordu. İnançlarının yanlış olduğunu onlara gösterdi Allah Resulü. Onlarla tartıştı. Kabul etmedikleri zaman diyalog toplantıları düzenleyelim. Ahlaki meselelerde bari anlaşalım demedi. O takdirde onları da gerçek bir dinmiş gibi kabul etmiş olursunuz. Diyalog toplantıları onları da din gibi kabul etme toplantılarıdır. Tek tanrılı dinler yalanıyla insanları kandırıyorlar. Hristiyanların tek tanrısı mı var ki? İbrahim'i dinler diye yalanlar söylüyorlar. İbrahim'i dinler midir bunlar? Allah katına din tektir. İnne dine indellahil İslam buyurulmuştur. Allah katında din tektir. Başka din olamaz. Bir Allah'ın 5 tane dini olmaz. Bir Allah'ın 1 tane dini olur. Ve bu toplantılara katılanlar anlaştığımız konuları konuşalım diyorlar. Anlaşamadığımız konular üzerinde durmayalım geçelim diyorlar. Halbuki öbürlerinin niyeti başka. Ben bu kardeşlerimi uyarmak istiyorum. İyi niyetli olabilirler. Fakat kafirin niyeti hiç de iyi değil. Onların hedeflerini üzerinde durmuştum biraz evvel. Allah Resulü hiçbir zaman diyalog toplantıları düzenlemedi. İslam'da hiçbir zaman diyalog olmadı. Kur'an hiçbir zaman diyalog önermedi. Kur'an daima daveti öğretti. İslam davettir. İslam direniştir. İslam inkılaptır. İslam diyalog değildir. Allah Resulü onları anlattı, davet etti. Kabul etmediler. O zaman Kur'an bir yol gösterdi. Gelin dedi madem öyle. Gelin inanıyorsanız dininizin doğruluğuna. Gelin lanetleşelim. Kabul edemediler. Kur'an bu durumda ne yapılacağını gösterdi bize. Aramızda ortak olan bir kelime de buluşalım ayetini delil yapmaya çalışıyorlar. O ayet aleyhinize delildir. O ayet o meselede bile ortak olmadığımızı gösteriyor. Kıymetli kardeşlerim, her ne söylüyorsam şu andan sonra söyleyeceklerim de daha ve söylediklerim de hepsini kitaplarından satır satır gösterebilirim. Mesela onların sözlerinden birisi şu. Yazıklar olsun böyle söyleyenlere. Papayla görüşürken papanın elini öpenlere. İsa'ya Tanrı diyenlere. Bu iltifat. Pek muhterem Papa Hazretleri diye başlayan mektuplar. Kanıma dokunuyor bunlar. Papanın elini öptüğünü gördüğüm zaman bir Müslümanın nasıl kanıma dokunmasını söyler misiniz? Bu hale mi gelecekti Müslümanlar? Papanın eli öpülür mü? Pek muhterem Papa Hazretleri diye başlayan mektuplar. Allah Resulü onlara mektup gönderiyordu ama onların krallarına mektup gönderdiği zaman ey kral diye sesleniyordu sadece. Ey kral, Allah'a ortak koşan bir adama muhterem denemez. Allah'a ortak koşan bir kafirin eli öpülemez.
iyi niyetli olabilirler. Din nasihattır. Ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Ben bazılarının onlara dediği gibi misyoner demiyorum. Ajan demiyorum. Gizli kardinal demiyorum. Ben diyorum ki gelin bu hatadan dönün. Bu yanlış yola girdiniz, bir defa çıkamıyorsunuz herhalde. Gelin, zararı neresine dönseniz kârdır diyorum. Bediüzzaman'ı da kullanıyorsunuz. Kullanmayın Bediüzzaman'ı. Amentü'de ittifakımız var diyorlar. Amentü'de ittifakımız var. Amentü'de ittifakımız var mı bizim onlarla? Bizim amentümüz bellidir. Amentü billahi diye başlayan amentümüz bellidir. Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara vesaire. Allah'a ortak koşmadan inanmak ama. Allah vardır demek değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ayet okumuştu. Eslemtum kısmına geldiğinde. İslam oldunuz mu de onlara ey Resulüm. Kur'an öyle ferman ediyor. Onlara de ki eslemtum. İslam oldunuz mu? Onlar dediler ki eslemne. Biz zaten Müslümanız dediler. Yalan söylüyorlardı. Resulullah onlar neyi kastettiğini anladı. Onlar eslemne derken kelime manasıyla zaten biz de Allah'a teslim olmuşuz demek istiyorlardı. Efendimiz dedi ki peki öyleyse söyleyin bakalım. Yahudilere döndü dedi ki siz Hazreti İsa'yı kabul ettiniz mi? Çünkü onlar Hazreti İsa'yı yalancı görürler. Sihirbaz görürler. O yüzden İsa'yı çarmıha germek istediler. Allah onu kurtardı ama onlar İsa'yı çarmıha gerdik diye sanıyorlar. Onlar İsa'yı öldürmek istediler. Çünkü İsa'ya inanmıyorlardı. Efendimiz dedi ki İsa'ya inandınız mı söyleyin. Madem ki eslem ne diyorsunuz? Maazallah dediler. Hayır. Hristiyanlara döndü dedi ki siz Hazreti İsa'nın bir kul olduğuna, peygamber olduğuna, tanrı olmadığına inandınız mı? Onlar da hayır dediler. Demek ki onların İslam olduk demeleri de yalan. O yüzden mezhep alimlerimiz demişlerdir ki bir Hristiyan veya Yahudi Müslüman oldum dese dahi kabul edilmez. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dese dahi kabul edilmez. Ne diyecek ya? Buna ilaveten diyecek ki ben İsa'nın Tanrı olmadığını kabul ettim. İsa'nın bir peygamber olduğunu da kabul ettim. Çünkü böyle dedikleri halde İsa'yı Tanrı olarak görmeye devam ediyorlar. Peygamberimizi kabul ettiklerini söylüyorlar ama peygamberimizi yalnız Arapların peygamberi olarak görüyorlar. Dolayısıyla onların İslam olduk demeleri de kabul edilmez. Bizim ementümüz bellidir kıymetli kardeşlerim. Onların ementülerine gelince bakın diyalogçu olan Müslümanlar ementüde ittifakımız var diyorlar. Bizim ementümüzü anlatmaya gerek yok. Hep Müslümansınız. Ben Hristiyanların ementüsünü okuyacağım size. Dinler Tarihi kitabından. Ben bir Hristiyan, Hristiyan sayılabilmesi için şunları kabul etmesi lazım. 12 maddeyi kabul edecek. Ben Tanrı'ya, kudretli babaya ve onun biricik oğlu Rab olan İsa'ya, bakire Meryem ve kutsal ruhtan doğmuş olduğuna, Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne, üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, göklere yükseldiğine, babanın sağında oturduğuna, oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine ve kutsal ruha, kutsal kiliseye günahların bağışlanacağına, ölülerin dirileceğine, sonsuz hayata inanırım. İsa'yı Tanrı olarak görmeyen Hristiyan sayılamaz yani. Kur'an-ı Kerim onu öldürmediler ve onu asmadılar buyurur. Alenen Kur'an böyle dediği halde onlar İsa'nın çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve tekrar dirildiğine derler. Bizim ementumuzla onların ementusu aynı mı? Allah rızası için bu nasıl laf? Yazıklar olsun. Ementuda ittifakımız var diyorlar. Ve diyorlar ki ana meselelerde ittifak halindeyiz. Biz onlarla en temel meselelerde müttefikiz diyorlar. Gerisi önemli değildir diyorlar. Gerisi teferruattır diyorlar. Ana meselelerde ittifak halindeymişiz. Ve Onlarla anlaştığımız meseleler anlaşamadıklarımızdan az değildir diyorlar. Yani anlaştığımız meseleler anlaşamadıklarımız kadar en azından, hatta daha fazla meselede anlaşıyoruz demek istiyorlar. Söyler misiniz bana, Allah'ta anlaşabiliyor muyuz onlarla? Biz Allah'tan başka ilah tanımazken onlar üçlü ilaha inanıyor. İsa'yı da kutsal ruhu da ilah olarak görüyor. İmanın şartlarından bahsediyorum ben size. Allah'ta anlaşamıyoruz. Peygamberimizi kabul ediyorlar mı? Hayır. Kitabımızı kabul ediyorlar mı? Hayır. Neyde anlaşıyoruz söyler misiniz? Ahiret konusunda da anlaşamayız. Çünkü bize göre ahiret bedenen tekrar diriliştir. Onlara göre ise ruhen diriliştir. Kader konusunda anlaşamayız. Melek konusunda anlaşamayız. Namazı kabul etmezler, zekatı kabul etmezler, orucu, hacı kabul etmezler, kurbanı kabul etmezler. Söyler misiniz? Neyde anlaşıyoruz? Ben bu yaşıma geldim, onlarla anlaşabildiğimiz bir şey görmedim. Nasıl oluyor da Amentu'da ittifakımız var diyebiliyorsunuz? Neyde ittifakımız var? Lütfen gösterir misiniz? Allah'ta bile ittifak edemiyoruz. Neyde ittifakımız var? Ve kıymetli kardeşlerim, öyle laflar duyuyoruz ki ha ezan sesi ha kilisenin çanı diyorlar. Böyle söyleyenler, diyalog taraftarı olanlar. Moskova'nın yanında bir kilise var, Sergiyev Posad Kilisesi. Bunların hepsini delilleriyle gösterebilirim. Sergiyev Posad Kilisesi'ne girildiği zaman o manevi atmosferi hissedersiniz diyorlar. Ha Hacı Bayram Veli Camisi, ha Sergiyev Posad Kilisesi diyorlar. Ha Sultanahmet, ha Moskova, Kremlin diyorlar. Hacı Bayram Veli'nin türbesinde hissettiğinizi, o camide hissettiğinizi, kilisede de hissedersiniz diyorlar. Ha ezan sesi, ha çanın, kilisenin çan sesi diyorlar. Nereye geldi görüyor musunuz? Diyaloğun sonuçları bunlar. Diyalog diye diye geldikleri nokta işte bu. Diyalogda iplerin kopmaması için taviz verilmesi gerekiyor tabii. Taviz doğurdu. Öyle noktalara geldiler. Sonra da diyorlar ki efendim biz diyalog yapıyoruz. Biz kafirleri dost edinmiyoruz. Kur'an'daki onları dost edinmeyin ayetlerine biz muhalefet etmiyoruz. Biz onları dost edinmedik ki diyorlar. Bu onları dost edinmek de, edinmek değil de nedir?
Onları dost edinmiyorsanız bile dininizi yavaş yavaş bozmaya başlıyorsunuz. Ne demek bu laflar? Amentü'de ittifakımız var demek ne demek? Onlarla ana meselelerden anlaşıyoruz demek ne demek? Anlaşamadıklarımız teferruatmış sadece. Dün başörtüsüne teferruat diyenler bugün de bu meseleye teferruat tafsilat demeye başladılar. Ve Bediüzzaman'ı delil olarak kullanıyorlar. Ben size Bediüzzaman'dan da bazı noktaları söyleyerek sohbetime son vereceğim. Kusura bakmayın çok uzun oldu ama meseleyi bir konferansta halletmek esasında mümkün değil.
Bediüzzaman'ın da bu meseledeki görüşünü sürekli olarak saptırıyorlar. Bu meselede üstad ne diyor? Gerçekten onların dediği gibi mi diyor? Ehli kitaba onların baktığı gibi mi bakıyor? Ey ehli kitap mesela İşaretül İcaz'dan. Ey ehli kitap, geçmiş olan enbiya ve kitaplara iman ettiğiniz gibi Hazreti Muhammed ile Kur'an'a da iman ediniz. Üstad onları davet ediyor. Diyalog toplantıları düzenlemiyor. Onları davet ediyor. Zira onlar, yani geçmiş kitaplar, Hazreti Muhammed'in geleceğini tefsir ettikleri, yani müjdeledikleri gibi, onların ve kitaplarının doğruluğuna olan deliller, hakikatıyla, ruhuyla Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'de bulunmuştur. Öyleyse Kur'an Allah'ın kelamı ve Hazreti Muhammed de Resul olduğunu kabul ediniz ve etmelisiniz. Ey ehli kitap, İslamiyet'i kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin. Zira size bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak dininizi, itikadınızı ikmal ediyor. Yanınızda bulunan dini esasları üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Yani sizin yanlışlarınızı düzeltiyor. Size tamamen dininizi terk edin de demiyor. Tamamen Allah anlayışını terk edin de demiyor. Üstadın önceki kitapların değiştirildiğine dair ifadeleri var. Mektubata bakabilirsiniz. Önceki kitapların değiştirildiğini, Tevrat, İncil ve Zebur ibareleri Kur'an gibi icazları olmadığından hem de devamlı olarak tercüme üzerine tercüme edildiğinden pek çok yabancı kelimeler içine karıştı. Hem o kitapları tefsir edenlerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle karıştırıldı. Ve bu şekilde devam ediyor. Ve La İlahe İllallah'ın kafi gelmeyeceğini açıkça ifade ediyor. La İlahe İllallah kafi gelmez diyor. Muhammedun Resulullah demeden iman etmiş sayılamazlar. La İlahe İllallah onlara kafi gelmeyeceğini ifade eder ki bakın şöyle söylüyor. Onlar marifet-i ilahiyeye karşı yalnız La İlahe İllallah'ı biliyorlar. Fakat peygamber işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımış olmaz. Onun hakkında yalnız La İlahe İllallah kelamı sebebi necat yani kurtuluş sebebi olan tevhidi ifade edemez. Çünkü o hal bir derece medarı özür olan cahilane ademi kabul değil belki o kabul ademdir ve o inkardır. La İlahe İllallah söylemekle kurtulamayacaklarını ifade ediyor. Dini İsevi'de yalnız esasat-ı dini Hazreti İsa Aleyhisselam'dan alındı. Toplumsal hayata ait olan şer'i kanunlar havarilerden vesair diğerlerinden teşkil edildi. Bu şekilde devam ediyor. Onların kitaplarının değiştirildiğini ifade ediyor. Ve yine Nasraniyet ya istifade edecek İslam'dan veya istifa edecek, İslamiyet'e karşı terk-i silah edecek. Nasraniyet yani Hristiyanlık birkaç defa yırtıldı. Protestanlığa geldi. Protestanlıkla yırtıldı. Tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya sönecek veya hakiki Nasraniyet'in esasını toplayan hakiki İslam karşısında görecek ve teslim olacaktır. Onlar hakkındaki kanaatleri bu. Ve İsa Mesih hakkında da İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi konusunda da üstad şöyle söyler. Onu da gösterebilirim ama uzamaması için kısaca anlatmak istiyorum. Bazı kimseler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmesi mevzuunda da Bediüzzaman'ın sözlerini saptırıyorlar. Bediüzzaman güya demiş ki İsa Aleyhisselam bedenen gelmeyecek, şahsi manevi olarak gelecek. Ve İsa'nın şahsi manevisi de onlara göre yani mesajı mülayemettir, yumuşaklıktır, barıştır, sevgidir. İsa Aleyhisselam'ın mesajı buymuş. Bütün peygamberlerin mesajı aynıdır. Bütün peygamberler La İlahe İllallah'a davet ederler. Hiçbir peygamber sevgiye, hoşgörüye davet etmek için gelmemiştir. Bütün peygamberler La İlahe İllallah demek için ve yeryüzüne bir hareket başlatmak için gönderilmişlerdir. İsa Aleyhisselam'ın ne dediğini işte size Matta İncil'inden okuyayım. İsa Aleyhisselam acaba gerçekten onların dediği gibi selamet için mi gelmiş? İsa Aleyhisselam gerçekten onların dediği gibi barış için mi gelmiş? İsa Aleyhisselam şahsi manevi olarak gelecek diyorlar. Bedenen gökten inmeyecek diyorlar. Halbuki bütün hadislerde bunun böyle olacağı ifade ediliyor. Bediüzzaman da burada alenen bunu söylüyor. Hatta diyor ki Allah Azze ve Celle nasıl ki meleklerini bazen insan kılığında indiriyorsa yeryüzüne, bazen salih insanların ruhlarına ceset giydiriyor ve onlar insan kılığında yeryüzüne iniyorlarsa aynı şekilde o Allah İsa'yı ölmemiştir. İsa'yı ölmüş olsaydı bile yeniden bu büyük dava için tekrar yeryüzüne indirirdi. Ve onu gördükleri zaman insanlar tanıyacaklar diyor. Belki herkes tanımayacak ama İsa'ya hakikaten iman eden samimi alimleri tanıyacaklar, onun İsa olduğunu anlayacaklar diyor. Onu da yerinden gösterebilirim. Ama onlar İsa'nın mesajının şahsi manevi olduğunu üzerinde ısrar ediyorlar. Yani İsa mesaj olarak gelecek, bedenen gelmeyecek. İsa Aleyhisselam mesajı gelecek yani yeniden yeryüzüne. Öyle diyorlar. Ve İsa'nın mesajı da neymiş? İsa'nın mesajı da hoşgörü ve diyalogmuş. Dolayısıyla şu anda o gelmiş oluyor yani. Dolayısıyla İsa'nın şahsi manevisini onlar temsil ediyor olsalar gerek. Halbuki İsa Aleyhisselam Matta İncil'inde 10. babda bakın şöyle söyler. 34. cümlesinde. Yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın. Ben selamet değil fakat kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben adamla babasının ve kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Ve adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Babayı veya anayı benden ziyade seven bana layık değildir. Oğlu veya kızı benden ziyade seven bana layık değildir. İsa Aleyhisselam ne için gelmiş? İşte kendisi söylüyor. Allah Resulü de öyle söylüyordu. Ben insanlarla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum diyordu. Bütün peygamberler yeryüzüne Allah'ın hakimiyetini kurmaya geldiler. Allah'ın hakimiyetini gasp etmiş olan zalimler hiçbir zaman bazı nasihatle o saltanatı terk edecek değildirler. Ondan dolayı peygamberler yalnız bazı nasihat etmezler. Peygamberler kılıçla çekerler. İşte İsa Aleyhisselam'ın sözleri de burada. Peygamberimizin hadisleri de meydanda. İsa'nın mesajı gelecekmiş kendisi değil ve İsa'nın mesajı da hoşgörüymüş. Siz İsa'nın mesajını bilmiyorsunuz ya da öyle göstermeye çalışıyorsunuz. Bütün peygamberlerin mesajı aynı değil mi? Matta İncil'ini okumamış olabilirsiniz. Kur'an'da mı okumadınız? Bütün peygamberlerin mesajı aynı değil mi? İsa Aleyhisselam da kendi milletiyle mücadele etmiyor muydu? Yalnız sevgiden mi bahsediyordu? Yalnız sevgiden bahsediyordu da neden onu haça germek istediler? Neden onu öldürmek istediler? Sevgiden bahseden adamı öldürmek isterler mi? Birbirimize karşı hoşgörülü olalım diyen, diyalog toplantıları düzenleyen bir İsa ise neden öldürmek istediler? İsa'nın mesajını da saptırıyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bu mesele daha uzun sürer. Ben size bir şey daha söyleyerek sohbetime son vermek istiyorum. Bu fikirde olanlar bir şey daha ortaya attılar. Bakara suresinde iki bir ayete dayanmak suretiyle. Meseleyi uzun uzun anlatmak isterdim ama vakit yok. Çok uzadı, hakkınızı helal edin. Allah Azze ve Celle buyurur ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِدَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve sabiinden olanlar, her kim Allah'a ve ahirete iman ederse ve salih ameller işlerse onların ecirleri Allah katındadır. Onlar korkmayacaklar ve üzülmeyeceklerdir. Bu ayete dayanmak suretiyle Süleyman Ateş gibi bazı hocalar da bu işin, bu dinler arası diyaloğun temelini atanlardan birisi de o. Gerek tefsirinde, gerekse 89 yılında İslami Araştırmalar Dergisi'nin Ocak sayısında yayınlamış olduğu makalesiyle Hristiyanların ve Yahudilerin de cennete gireceklerini iddia etti. Bu ayete dayanarak ayette diyor yalnız 3 tane şart vardır. Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel. Dolayısıyla bir Yahudi veya Hristiyan Allah'a inanıyorsa, Allah'a inanıyor, ahirete inanıyorsa, salih ameller işliyorsa bu insan cennetliktir diyor. Müslüman olmasa da, İslam'a teslim olmasa da, kendi kitabını terk etmese de yine de bu insan cennetliktir diyor. Diyaloğun sonuçları bunlar. Ayette 3 tane şart sayıyormuş. Ben sana başka bir ayet söyleyeyim. 2 tane şart var. O zaman imanın şartları 2'dir mi diyeceksin? Kur'an-ı Kerim başka bir yerde Allah'a iman edip dost doğru yolda gidenler diyor Fussilet suresinde. Onlara da korku yoktur diyor. Kıyamet gününde onlara korku olmayacak. Onlar üzülmeyecekler. Bu ayete göre o zaman ahirete iman da şart değil öyle mi? Bu ayeti hiçbir alim böyle anlamadı. Hiçbir sahabi ayeti böyle anlamadı. İmanın şartları bellidir. Küçükken camilerde öğrendik. Sonra büyüdüğümüzde de Kur'an'da o şartların olduğunu gördük. Doğru öğretmişler. Evet, gerçekten de imanın şartları haktır. Onları kabul etmeyen Müslüman olamaz. Diyor ki ayet mutlaktır. Sadece yani şartsız ve şurtsuzdur demek istiyor. Mutlak kelimesi usulü bir tabirdir. Usul ilminde geçer. Yani hiçbir şart ve şurt olmaksızın, yani sadece Allah'a ve ahirete inanmakla, salih amel işlemekle insan kendi kitabına bağlı kalsa bile cennetlik olur diyor. Siz böyle anlayacak olursanız o takdirde melekleri kabul etmedikleri zaman da mı girecekler cennete? Peygamberimizi ve kitabımızı kabul etmedikleri zaman da mı girecekler cennete? Orada sıkışıyor ve diyor ki peygamberimiz ve kitabımızı kabul etmeleri şartıyla. Hangi delille bunu söylüyorsun? Hani ayette 3 tane şart vardı. Hani Allah'a iman, ahirete iman ve salih ameldi. Bunu nereden çıkardın? Peygamberimiz ve kitabımızı kabul etmeleri şartıyla diyor. Hani ayet mutlaktı. Hani ayette şart yoktu. Hani yalnız bunlarla oluyordu. Kur'an daima şu yöntemi takip eder. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman bir meseleyi bir yerde tamamen bitirmez. Kısım kısım anlatır. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını parça parça birçok yerde anlatır. Hiçbir yerde tamamen bitirip de bırakmaz. Allah'ın kitabının yöntemi budur. Ara ara hatırlatmak için her seferinde olayın başka bir yönünü anlatır. Ve sürekli hatırlatır bize. Allah'ın daima yöntemi budur. O ayette 2 tane şart geçiyorsa imanın şartı olarak. Başka şart yok demek midir? Başka ayet yok mu? Bir ayete göre mi kararını veriyorsun sen? Hem bana söyler misin? Onlar kendi ellerindeki kitaba bağlı kalacaklar. Bizim kitabımıza, Kur'an'a bağlı kalmadan da cennete girebilirler diyor. Mesele uzundur ama ben kısa söylüyorum. Özetle bunu söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim Tevrat'a, Yahudilerin Tevrat'a uymasını söylüyor diyor. Allah Azze ve Celle hangi Tevrat'a uymalarını söylüyor onların? Ve Allah'ın kitabı bütün insanlar için gelmiş midir, gelmemiş midir? Kur'an bütün insanlar için gelmiş midir, gelmemiş midir? Süleyman Ateş buna cevap versin. Allah'ın kitabı bütün insanlar için gelmiş midir, gelmemiş midir? Ve Allah Resulü bütün insanlar için gönderilmiş midir, gönderilmemiş midir? Ve inni Resulun ileykum cemi'a. Onlara böyle söyle. Ben bütün herkese gönderilmiş bir peygamberim. Ve Furkan suresinin başında buyurur ki Tebârekellezî nezzelel furkâne ala abdi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. O Allah ne kadar yücedir. O Allah kulu Muhammed'e kitabı indiren Allah. Bütün alemlere nezir olsun, uyarıcı olsun diye. Lil âlemîne nezîrâ. Arapça bilmenize de gerek yok. Alemin kelimesini anlıyorsunuz. Alemler demek. Bütün alemlere Allah onu gönderdi. Ve peygamberimiz de buyuruyor ki ben siyah ve kırmızı bütün insanlığa gönderildim. Bu ümmetten Yahudi veya Hristiyan her kim olursa olsun bana inanmadan ölecek olursa cehennemdedir. Söyler mi bana Süleyman Ateşler? Allah'ın kitabı bütün insanlara gönderilmedi mi yoksa? Onlar kendi kitaplarına nasıl bağlı kalabiliyorlarmış? Onlar Kur'an'a nasıl bağlı kalmayabiliyorlarmış? Onlar Hazreti Muhammed'e nasıl tabi olmayabiliyorlarmış? Allah Azze ve Celle peygamberleri kabul etmeyi değil, peygamberlere uymayı şart koşmuştur. Bakara suresine bakın göreceksiniz. Allah Azze ve Celle buyurur ki benden bir hidayet geldiği zaman, bir peygamber gönderdiğinde her kim ona tabi olursa, ittiba ederse onlar kurtulmuştur. Kim peygambere tabi olursa, peygamberi kabul etmek yetmez. Peygambere ittibayı, peygambere uymayı kabul etmek lazımdır. Ama Süleyman Ateş diyor ki peygamberimize uymasalar da, kendi kitaplarına bağlı kalsalar da yine girerler cennete. Demek ki peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmemiş demek istiyor. Demek ki Kur'an bütün insanlığa gönderilmemiş. Ve demek ki Tevrat doğrudur, demek ki İncil'ler doğrudur demek istiyor. Halbuki Kur'an diyor ki onlar yuharrifun el kelime amma vadi, kelimeleri yerlerinden değiştirdiler. Uzeyr İbnullah dediler. Nasıl Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu diyorlarsa Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğlu diyorlar. Kur'an onların böyle dediğini söylüyor. Kur'an'ın malumatıyla Tevrat'ın verdiği malumat aynı değil. Acaba aynı mıdır ki ikisini birden kabul etmek mümkün olabiliyor? Kur'an'ın verdiği malumat ile Tevrat'ın ve İncil'in verdiği malumatlar acaba aynı mı ki? Anlattığı itikat acaba aynı mı ki? Nasıl oluyor da ikisini birden kabul etmek mümkün olabiliyor? Kur'an açıkça buyuruyor ki Uzeyr Allah'ın oğlu diyenler, İsa Allah'ın oğlu diyenler kafir olmuşlardır. Şimdi bana söyler misiniz? Bir Hristiyan bunu okuyacak, hem onu hem bunu kabul edecek. Mümkün mü böyle bir şey? Dinler arası diyaloğun sonuçları bunlar. Bunlarla bu proje başarılmaya çalışılıyor. Bu sözlerimle konuşmamı bitiriyorum ve bütün Müslüman kardeşlerime bu oyunlar karşısında uyanık olmalarını acizane tavsiye ediyorum. Büyük bir oyunla karşı karşıyayız. İslam'ın içini boşaltma ve İslam'ı onların istediği hale getirme operasyonuyla karşı karşıyayız. Hakiki İslam'ın ezileceğini ve ılımlı İslam'a müsaade edileceğini Fukuyama açıkça ifade etmiştir. Büyük Orta Doğu projesinin mimarıdır bu adam. Ve bu adam Amerika'da geçenlerde Amerika'da dinler arası diyalog toplantısı düzenlendi ve bu adam o toplantıda ev sahipliği yaptı. Bunlar düzenlediler. Bunlar işin içindeler. Müslümanlar belki kendilerince bizim de burada bir sözümüz olsun diyor olabilirler. Ama sonuçta onların oyununa gelmiş oluyorlar. Kıymetli kardeşlerim, son demiştim ama bir şey geldi aklıma. Dinler arası diyaloğun sonucunu gösteren bir şey. Urfa'da çifte dinli bir nikah kıyıldı. Lester adında bir Hristiyan hem İslam'ı kabul ettiğini hem de Hristiyanlığı kabul ettiğini söyleyerek Meryem adındaki bir kızla, onda ne olduğu belirsiz, onunla evlendi ve çifte vatandaşlık gibi çifte din de mümkündür dedi ve ben çift dini kabul ediyorum dedi.
Ve Mardin'de yapılan dinler arası diyalog toplantısında Sırat Köprüsü kuruldu temsili olarak ve bu Sırat Köprüsü'nden Yahudi de geçti, Hristiyan da geçti, Müslüman da geçti. Mümkün mü böyle bir şey? Sırat Köprüsü'nden onlar geçebilecekler mi bize göre? Şimdi dinler arası diyalogla biz dinimizi bozmuyoruz, sadece barışı sağlamaya çalışıyoruz diyenler ne kadar gerçek konuşmuş oluyorlar. Bu sözlerimle bitiriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kadar uzadığı için de hakkınızı helal etmenizi istiyorum.